Bu bir tekrar yayındır.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda mikrofon başındayız. Aslında Melih Şendil olması gerekiyordu Fırat Aydınus'un yanında Sana Göre Bana Göre kısmında, ama yaşadığı küçük bir rahatsızlık, hafif bir gribal enfeksiyon, üst solunum yolları hocam Melih Şendil'i maalesef bugün yanımızda olmamasına sebebiyet veriyor. Yeni bir başlangıç yapalım o zaman, Doğan Öncel'le yapalım. Hem yeni bir başlangıç derken tabii bunu hemen anında Nisan'ın biri bir şakamış gibi gözükmesin, onu da söyleyelim, ama dün gerçekten de enteresan bir seçim süreci yaşandı. 5 yıl boyunca görev yapacak olan yerel yöneticilerin seçimi için sandığa gidildi ve çıkan sonuçlar hem iktidar için hem de muhalefet açısından önemli mesajlar verdi. Bundan sonrasında kalıcı olabilmek adına ya da kaybedilen yerlerin tekrar kazanılması adına bir süreç. İnşallah buradan illerimiz, ilçelerimiz yararlanacak. Her şey memleketimiz için, vatanımız için olsun diyelim. Hayırlı olsun göreve başlayacak olanlara, görevden ayrılmış olanlara yeni hayatlarında başarılar dileyelim biz de. Siyaseti futbola karıştırmamaya çalışıp da futbolu siyasetten uzaklaştırmaya çalışırken bir taraftan da ister istemez böyle enteresan mesajlar da vardı. Dün Sayın Özgür Özel'in Süleyman Seba'ya atıfta bulunması, onun gibi davranmamız gerekiyor demesi. Öbür taraftan Ekrem İmamoğlu'nun mesaj verirken arkada bir Fenerbahçe fotoğrafı şeyinin formasının bulunuyor olması diye, böyle subliminalmiş gibi gözüken çok enteresan mesajlar, insanların farklı algılamasına sebebiyet veren bazı detaylar vardı ki severiz Türk halkı da olarak böyle şeyleri. Ama biz yine tabii gündemin bir anda seçimden sevklerin açıklanmasıyla beraber tedbirli tedbirsiz ne anlama geliyor söylemlerine geldik. Hocam sen de hoş geldin.
Hoş bulduk. Havalar ne kadar ısındı.
Isındı
mi?
Bir anda. Hani bir yazın de. Ne giyeceğiz bilmiyorum bu havalarda böyle diye yapıyorsak.
Havadan sudan konuşalım.
Hava kısmı sende kalsın, suyu bana bırak hocam, sen merak etme.
Su hayattır biliyorsun.
O bende zaten. Hayatta bende. O reklama... Benle yaşa gençleşirsin. O bak iş... ne mütevazı olamayacağım yani. Alper Üstündağ sen de hoş geldin.
Reklama,
sen
de hoş reklama geldin. Doğru gidiyor iş.
Şimdi
siz geldiniz ben bıraktım.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Melih Şendil'e acil şifalar diliyorum. Hakikaten bir salgın var. Kendisiyle de biraz önce konuştum. Ses falan gitmiş, konuşamıyor zaten. Telefonun diyafon kısmına vura vura Morse alfabesiyle anlaştık.
Öyle anlaştınız.
O da anladı yalnız.
Biz de dinak, yazamıyor
bile yani. Parmağının ucunda yazamıyor bile. Çok geçmiş olsun. Kolay kolay da hastalanmaz zaten kendisi. Ama bununla birlikte tam bu programda Berk'le ne yapacağız ya birebir. Berk dedi ki hocam sana sorular sorarım, cevap verirsin dedi. Berk bir sorarsın, iki sorarsın, üçüncüsünde o soru yani... Hani beni
bir yerde sıkışır kalırız mı dedi.
Sıkar beni.
Hani
sıkar
böyle
beni
olsun. Dedi. Sen çünkü ağır şey sorarsın. Yani bir yorumcu veya işte bu aileden ziyade bazen böyle misafir gibi görülüp bazı sorular soruluyor ya. Hı-hı. Hani sanki günübirlik gelmişsin gibi. O anlarda mesela ben sıyırabiliyorum. Belki de teke tek...
Hafif kurtarıcı mıyım ben yani? Yani öyle mi geldi?
Seni yalnız bırakmazdık Fırat Hocam.
Şuraya geleceğim. Orası kilitli de artık. Berk bana, ben Berk'e artık ne olur bilmiyorum. Bu vesileyle sen benim için çok teşekkür ederim. Yoldan döndün, işini öteledin. Bu konuda müteşekkirim.
İşlediğimiz burada size bizim için bir iş.
İşte... Kaymak üzerine çilek de Alper Üstündağ'ın geldi. Ben de dedi buradayım dedi sizinle dedi.
İftar
o zaman ben izninizi istiyorum gidebilirim.
Getirin arabayı hocam gidiyor.
herkese yani, merhaba hocam.
Berk'in sorularıyla baş başa bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.
Ya senin sorularından her zaman sorabilirsin de hani alamayacağın cevaplar üzerine sen bir tık daha öteleyip soracağın sorular hani gerçekten bir hani
soru cevapta şey, anlaşamıyorum.
Şu anda İnönü'den Ali Sami'ye bağlanıyoruz.
Mikrofonlarımız orada.
Mikrofonlarımız burada da hani o bir ses kayboluyor yani. Böyle bir durum olabilirdi o soruların neticesinde, onu diyorum.
Hocam izin isteyerek çok hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Program içerisinde Kazan Karniyor'da sekler biliyorsun açıklandı. Osterwalde'nin, Osay'nin, İrfancan Eğribayat'ın, Egemen Korkmaz'ın ve iki tane Fenerbahçe güvenliğinin tedbirsiz olarak sevk edildiği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da cezalandırılması için şu anda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bir karar bekleniyor. Tabii aslında burada Fırat Aydınus hocam bulmuşken ben program içerisinde de bunu söyledim. Öncelikle dedim, bence dedim bu konuda dedim Fenerbahçe futbolcularla taraftarların karşı karşıya gelmesinden öte neden İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında valiliğin ve emniyet güçlerinin yaptığı toplantı sonrasında orada büyük bir ihmalkarlık var dedim. İkincisi de dedim Halil Umut Meyler'in maçı tatil etmesi durumunda böyle bir şey yaşanmayacaktı. Neden tatil etmedi diye program içerisinde söyledim. Şimdi seni de bulmuşken özellikle sormak istiyorum. Orada büyük bir ihmalkarlık olduğu kocaman bir gerçek. Trabzonspor taraftarıyla Fenerbahçe futbolcular bir araya getirildi, karşı karşıya getirildi. Çok üzücü. Burada ne hedeflendi onu da bilmiyorum ama devlet büyükleri buna mutlaka müdahale edecektir. Ama Halil Umut Meyler hem Fenerbahçe kalesine hem sahaya atılan yabancı maddelere hem meşalelere rağmen ve yardımcısına gelen sizin de birçok maçta böyle şeyler geldi başınıza. Yardımcısına gelen sert müdahaleler sonrasında, sert malzemeler, cisimler sonrasında maçı tatil etmesi gerekmez miydi? Yani şimdi bu durumları konuşmuyor olacaktık.
Sayın Üstünde, Kanıt dizisinde mi oynamıştınız siz?
Kanıt, Arka Sokaklar, Söz, oyuncuyum. Reklamlarım dönüyor.
Polis olarak oynamıştınız bir bölümünde, hatırlıyorum değil mi?
Siz neden orada değildiniz Sayın Üstünde?
Şimdi Kanıt'ta hatırlıyorum. Arka Sokakları hatırlamıyorum.
Ben tiyatro bitirdim de bana
polis tiyatro kökenli olduğunu
Mustafa Alı bana demiştik hocam. Sen de polis olsan Türkiye'de yıldız olursun yani, demiştik. Polisi üzerimizden atamıyoruz.
Tiyatro, Memo lisen olmalı.
Tiyatro kökenli de. Ben ama ya bunların çok herkes konuştu. Sorduklarının işte ihmalkarlık olan olaylar. Hani herkes şunu haklı aradı kendini. Halbuki olayın bütününde herkes haksız olduğunu bir türlü karar veremedik. Herkes haksız. Herkes haksız.
Ama bir günah keçisi gerekiyor hocam evet, yani.
Hocam Mısır ve Yunan mitolojisini araştırdığında günah keçisi neden dolayı doğduğunu...
Ki şaman kültürüne kadar tabii, gidiyor olur.
Neden dolayı doğduğunu falan aslında araştırırsan... o mitolojilere kalmadan bir de Türk mitolojisi vardır bilirsin. Yani biz bence onlardan önce bu mitolojiye yerleştirmişizdir. Yani.
Kesinlikle.
Biz hala da yaşatıyoruz mitolojiyi.
Öyle
bir
öyle.
Şekilde. Şimdi şunu söyleyeceğim. Geçen gün hani bir bölümü yayınlanan hakem seminerinin sonra da tamamını YouTube'a verdi federasyon. Hatırlıyor musunuz?
Evet.
Ve bu federasyonun ilk ilkesi neydi? Şeffaflıktı. Değil mi hocam?
Evet.
Şimdi ben bu şeffaflık paneli ne istiyorum biliyor musunuz? Bak o ne olduğunu bilmiyorum yemin ederim. Sadece söylentiler. Ama şu var ki birçok stada gittim. Her stadın o koridorlarında çok net bilirim kameraların olduğunu, her açıdan çektiğini. Şu koridorlarda ne oldu? O kameralarla federasyon bir şeffaflık yapsa da insanlar da görse diyorum.
Tünelde, koridorlarda, tabii. Soyunma odalarına girişlerde tabii. Yaşananları merak yani, ediyoruz
şimdi,
aslında.
Şimdi o koridorlara binaen herhangi bir açıklama var mı?
Yok.
Herhangi bir sek var mı?
Yok.
Herhangi isimler geçiyor ve olaylar anlatılıyor mu ama?
Anlatılıyor. Hayır.
Peki niye bu şeffaflığı göstermiyor? Bir bakalım ne olmuş ya orada? Yani gerçekten hiçe sayılır.
Gizli kalan şeyle daha merak uyandırır.
Yani bu sekler olurken gerçekten hiçe sayılacak şeyler mi olmuş bu, yani hiçbir sevk edilmemesi gereken durumlar mı, insanlar bir şey yapmamış mı, yoksa gerçekten o içerisi sahadan daha vahim bir olaylara mı gebe?
Yani buradan şeyi de çıkartabiliriz. Fenerbahçeli futbolcular orada saldırdılar olabilir. Sahada onlara saldırdılar. Onlar orada saldırmış olabilir. Her türlü açıdan her bakılabilir. Türlü, yani bunu sadece Trabzon'u ve camiayı suçluyormuş gibi bir konuşma yapmıyoruz
yok,
yani.
Yok yok asla yani.
Öyle de anlaşılabildiği için
ya
söylüyorum
bilmiyoruz
hocam.
Bilmiyoruz ki
bilmediğimiz için
hepsini söyleyelim. Bilmediğimiz şey üzerine hani şu takımın lehine aleyhine veya şu takımın futbolcusu veya şu takım demiyoruz ki zaten burada. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama öyle bir söylenenler var ki koridorlarda yaşananlar itibariyle. Şimdi sen bunu hiçe sayarak sadece sağdakiler üzerinden hareket edip bu sevkler yapılıyorsa ben çok böyle şey görmüyorum ya, şeffaflık görmüyorum bu işin içerisinde. Bu işin içerisinde hani derler ya, eyyamcılık gününe ve anına göre hareket etme. Bunu şu eyyamcılığı dibine kadar şu anda görüyorum hocam.
Hocam peki şöyle bir gerçek var. Federasyonun hukuk müşavirliği 15 gün geçmesine rağmen bu maçlarla ilgili bir türlü harekete geçemedi. Tabii burada hemen akla bir dokunuş geliyor. Seçimden sonraya kaldı diye bir algı yaratıldı. Ve o seçim de dün gerçekleşti yani. O gün bugündür, çünkü eğer bugün açıklanmasaydı 48 saatlik itiraz sürecine imkan sağlanamayacaktı. Bu da çarşamba günü oynanacak olan maçlarla ilgili kadro kurma konusunda herhalde teknik adamların elini kolunu bağlayacaktı. O yüzden maçtan önce de itiraz da edilse bugünkü sevklerle ilgili olarak önümüzdeki hafta içi, yani bu hafta içi oynanacak olan maçlarla ilgili tedbirli ve tedbirsiz dediğimiz sevklerin, yani tedbirsiz dediğimiz sevkler ne oluyor? Kadroda kurabilirsin diyor.
Sevk süresince oyuncunun sırası gelen maçlarda oynamasına engel olmadığı anlamına gelir.
Yani Adana Demirspor mücadelesinde Osterwolde'yi de hepsini de sahada görebiliriz.
Cezalar açıklanana kadar.
Evet.
8 hafta boyunca diyelim. Açıklanmazsa oynayabilir futbolcu.
Bu imkanı veriyor musun hocam? 8 hafta beklemez herhalde.
Ben veriyorum şahsen.
2 hafta beklediysen. Bu arada
yani burada çıkış yok.
Ya bu arada 2 hafta beklediysek sevkler için yani Fırat hocama çok da hak vermemek
gerekiyor. 4 hafta da şeye bekleriz.
Soruyor musun?
Tabii ki soruyorum hocam, yani bu soruyu sormazsam bunun cevabını veya goygoyu yapılamaz ya.
Bir şey söyleyeceğim. Normalde ben mi yanlış hatırlıyorum? Ceza verilip de erteleme diye bir şey de uygulandı Türkiye'de. Acaba ceza çıkıp da erteleme olur mu?
Bir sonraki maçta, bu maçta oynayacak, bir sonraki yani maçta oynamayacak cezası diye bir...
Öyle bir şey hatırlamıyorum.
Evet, evet. Caner Erkin'e mi yapılmıştı? Evet. Sanki Caner'e yapılmıştı. Sanki
Caner'e yapıldı. Şey erteleme oldu, bir şey oldu. Hatta yine ayağa kalktılar.
Beşiktaş derbiyi de içine alacak bir şekilde bence 2-3 maçı kapsayabilir. Karagümrük maçı, Sivas maçı, Beşiktaş maçı. Fenerbahçe özelinde.
Bu evet. Aslında talimat, bu müsabaka talimatını ve disiplin talimatını içeri alan maddeler. İşte kimi sportmenle aykırı, kimi kavga diyor. Bunların alt tabağıma üst tabandaki cezai müeyyide, tedbirli ve tedbirsiz olması, sonra işin içinde tahrik varsa indirimler nereye kadar olur, ertelemen hangi koşullarda olur, yani takım elbise giyince erteleme oluyor mu olmuyor mu,
ondan bir de sevkin yani hangi maddeye göre yapıldığı da çok kıymetli değil mi hocam? Burada ya
bunlar bunlar önemli şeyler.
Bir şey söyleyeceğim hocam, ciddi konu konuşuyoruz. İnsanlar bu konularla dalga geçtiğinizi falan düşünecek.
Farkında değilsin.
Farkındayım da senin konuştuğun ciddi konunun cevabını bulmamız mümkün değil hocam yani şimdi. Öyle bir şeyden bahsediyorsun ki senin tecrübene dayanarak konuşuyorsun. Ben biraz daha şey yapıyorum, hani bir buzağı altında arama durumu benimkisi ama.
Şimdi ben sana tavsiye öküz altında ara diyorum.
Öküze, i̇şte geçemiyorum hocam yani öküzü zaten geçtik biz. Sürekli oradan bir şey ama. Biz buzağı altında bir şey arıyoruz hocam
yani,
şu an. Yani
sana tavsiye ama. Hocam yani tedbirli olsa maçta oynayamayacak.
Ben şahsi olarak tedbirsiz beklemiyordum hocam. Fikrim ben, soruyor ben beklemiyordum.
Ben şöyle söyleyeyim, ben çoğu Fenerbahçe'nin de beklediğini zannetmiyordum.
Özellikle Osterwalde'de.
Yani bir o ceza alır diye yumuşatma durumu vardı zaten.
Evet. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu konuları daha iyi izah edecek ve spor hukukuna hakim avukatımız 15'te bağlanacağız. Saat tam 3'te. Ben ondan çok kapsamlı, geniş, neden tedbirsiz, neden tedbirli, hangi maddelere göre, sektörü, ne kadar ceza indirim olacak, bu cezanın en geç ne zaman çıkması gerekir,
buna itiraz veya süreci bilmem ne.
Şimdi hepsi. İşte bir tarafın, bak şimdi bir taraf diyor ki, şöyle bakalım ya. Şimdi bir taraf diyor ki ya kardeşim bu ceza tedbirsiz tedbirli fark etmiyor. Ne demek ya futbolcunun kendini savunuyorken ceza alması diyor. Şimdi öbür tarafta diyor ki ya tedbirsiz oldu olacak diyor, mükafat verin diyor şimdi. Bak her iki tarafta kendine göre öyle ortaya yine bir şey attı ki federasyon. Hani herkes kendine göre yorumluyor. Şimdi bir taraf diyor ki Allah Allah bunlar diyor tedbirsiz ceza alırken yani Batshuayi herhangi bir cezai müeyyide uygulanması, disipline sevk edilmemesinin sebebi ne? Şimdi insanlar soruyor. Veya diyor ki yani egemen neden sadece egemen mesela hadi futbolcuların bir kendini savunma olayı var. Buraya sığdır diyelim. Peki egemen neyi savunuyordu?
Egemen neyi
tedbirsiz olması hala için.
Batshuayi'yi çok konuşuyorlar mesela.
Şimdi başta o var. Neden o yok diye söyleyeceğiz.
Çünkü şu oraya da geldik ya. Mesela bakıyorsun şahsi fikrim futbolcularda gerçekten o sayesi Osterwold'u veya işte hani kavga olarak talimatlarda geçen durumda bir kendini savunma durumu var. Tam karşılık verme yani. Mesela Batshuayi'de o yok. Batshuayi'de direkt saldırı var. Acaba bunun tedbirsiz olma ihtimali olmadığı için mi asimile edildi? Yani birçok soru işaretleri var kafada şu anda. Mesela egemen neden tedbirsiz? Yani neyi mesela kendini savunma anlamında neyi savunuyordu orada?
Bak hocam Gökhan Zan ve Fatih Terim'e erteleme ceza verilmişti diyor bir dinleyenimiz. Gökhan Zan'la Fatih Terim'e. Ben hatırlıyorum çünkü bir ertelemeli cezayı.
Gökhan Zan ve Fatih Terim.
Gökhan Zan.
İkisi de dün gündemdi.
Evet girmeyelim.
Niye girmeyeceğiz ya? Gökhan Zan, Fatih Hoca'nın niye girmeyeyim? Yabancı yani hakimlerle ilgili serzenişine niye girmeyeyim ben?
Enteresan tabii canım. He? Yani Danimarka'nın en kötü hakem diye niye yorumlandı. Girmeyeceğiz?
Bak bir kişi daha yazmış. Galatasaray'dan Gökhan Zan'a ceza verildi. Sonra ertelendi diyor. Hatırlıyorum çünkü onu.
Ben yani Caner diye hatırlamıştım. Gökhan Zan ve Fatih Hoca'ymış.
Evet. Yani bu şey gibi hani para cezasına çevriliyor. 5 yıl içerisinde bir daha yaparsan 2 katı falan
gibi. Sonraki bir maçta cezası.
Aa, işte bak onun linkini de atmış.
Kupa maçında falan gibi gözüküyordu.
16 Mart 2013'te Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçtan men edilen Galatasaraylı futbolcu Gökhan Zan'ın cezasını 1'e indirip bu cezayı da 1 yıl süreyle erteledi.
Gökhan Zan da hep Mart aylarında gündem oldu.
Bak hayır bu çok önemli bir şey ama. Bak 1 yıl süreyle ertelemiş. Acaba bu futbolcuya da ceza çıkıp 1 yıl süreyle ertelenebilir mi? Şimdi kafa karışıyor değil mi? 10 i̇şte, sene önce olmuş şimdi, bu olay.
10 sene önceki futbol müsabaka talimatına ve disiplin talimatına, takip kurulu talimatına bunlara bakmak lazım. Bu değişkenlikler mevcut olan bazen emsal verdiğiniz şeyler oluyor ama o güne dair talimatlar payında olabilecekler bir de bugüne dair talimatlar payında olabilecekler. Her emsal talimatlara eşdeğer sonuçlar vermeyebilir. O yüzden buna da bakmak lazım diye düşünüyorum.
Yani oradaki çıkan olaylarla bunları eşdeğer tutamayız. Durumu var ki Trabzonspor saha olayları talimatlarına aykırı hareketten Osayi Samuel kavgadan, Osterwold'e sportmenliğe aykırı hareket ve kavgadan, ikisi de İrfan Can Eğribayat yine sportmenliğe aykırı hareket ve kavga. Egemen Korkmaz sadece kavgadan. Kürşat Çiplik ve Okan Özkan da kavgaya karıştıklarından dolayı sevk ediliyor. Kürşat Çiplik ve Okan Özkan.
Bunlar sahada mı yapmış ikisi?
İşte inşallah sahadır çünkü sizin sorduğunuz soruya geliyor. Acaba tünelde, koridorlarda, soyunma odalarına girişte mi? İşte oradan mı acaba ona bakmak lazım Kürşat Çiplik ve Okan Özkan'a.
Hocam diyorum ya şeffaflık en büyük ilkemizse bu ilkemizin peşinden gidelim. 15 dakika içerisinde servisin tamamı YouTube kanalına koyulabilen bir yerde bu gibi durumlarda da buyurun kamuoyunun takdiri, kamuoyu bunu görsün ve biz buna göre hareket edeceğiz diyen. Şimdi orada bir şey o zaman ben şunu anlıyorum. Orada bir şey olmamış. Yani söyleyenler yalan söylüyor. Bak şimdi ben buradan bu sonucu çıkartıyorum. Haksız mıyım?
Haklısın.
Yani eğer koridorlarda kimin kime yaptığı, kimin ne yaptığı. Bak geçtim bunu. Bu tarafı beni ilgilendirmez. Sonuçta kimin kime ne yaptığından ziyade
kimin ne yaptığı.
Kimsenin kimseye bir şey yapmaması anlamında.
Eğer ama duyumlar ona göre değil.
Ya söylenenler demek ki
yalan.
Yalan ya da bu söylenenler payında bu koridorlarda Trabzon mu mağdur, Fenerbahçe mi mağdur, futbolcular mı, üçüncü şahıslar mı, buna dair herhangi bir açıklama yok veya görüntü yok ise
İsmail Hoca
veya bir rapor tutulmamışsa
tabii İsmail Hoca'nın söylediği işte oğlundan tut rapor, o sayının merdivenin itilmesinden tut
rapor tutulmamışsa
tekmelenmesine kadar gibi
tutulmamışsa yani burada bir şey hatalı ya, bir şey es geçiyoruz biz. Ya söyleyenler de ya da bu durumu
doğruyu kim söylüyor?
Hiçe sayanlar da
bir, o zaman kanıt var. Dizisinin değerli ismine dönüp buradan
burada Fırat hocama bir soru var, diyor ki Günay Güvenç'e
kriminal bir şekilde incelemesini isteyeceğiz.
Olayı adli sonuç. Fırat hocama diyor ki Günay Güvenç'e 2 maç ceza verdiler hakaretten. Batshuayi döner tekme atıyor, sevk yok diyor.
Bu soru değil, bu bir
dinleyelim,
yorum.
Evet.
Ve
evet,
sonuçta işte emsellerle yorum yapıyor arkadaş. Haksız mı?
Kıyaslama var burada.
Ya haksız mı?
Haklı. Sonuna belki kadar haklı.
Hani birinde söylem, birinde eylem. Yani gerçi evet, eylem söyle bir şey. Yani fiziki.
Birinde etki, ama birinde tepki olabilir. Yani o şekilde bakılabilir.
Ama bak, herkes şimdi buradan yola çıkacak. Konuşacak. Yine böyle ortada, böyle hani herkesin bir tarafa çekeceği bir şeye attı federasyon, çekildi.
Türkçe
federasyon
gibi hocam, lastik. Nereye çekersen oraya yani gider. Nasıl anlamak istersen de öyle anlarsın. Öyle anlarsın. Şimdi hep beraber göreceğiz bu sekler sonrasında. Büyük bir ihtimalle Trabzonspor Kulübü de resmi bir açıklama yapacaktır. İtiraz süreciyle ilgili. Fenerbahçe bunlarla ilgili mutlaka olacak, gelecektir. Diyelim. Hem de üslup sertleşecektir aslında. Hocam, dün seçim sonrasında bile hocam. Bir şey
yani söyleyeyim, olaylar sonrasındaki gibi yumuşak olmayacak gibi.
O koridorların görüntüleri çıkma. Çünkü burada belki de Trabzon mağdur. Yani eğer gerçekten söylenen şeyler yoksa, işte dedin biraz önce İsmail Hoca dedin.
Oğluydu, Osterwold'i, Osaydi, Ferdi'nin
gerçekten
falan.
Böyle bir şeyler yoksa itham altında bırakılan öbür taraf var demektir. Hatırlarsan bir röportajda direkt işte tahrik etti, sebebi odur, bir özür dilemedi dahi. Halil Umut Meler'in röportajından 12 saat geçmeden görüntüler çıktı. Tam tersi olduğuna dair. Yanılıyor muyum? Demek ki koridorlarda istediği gibi kamera görüntüleri var ellerinde.
Var tabii ki hocam. Her yerde var kamera. Bizim apartmanımızda bile 16
Berk,
tane kamera var.
Şöyle
hocam,
bir şey söyleyeceğim. Bunu bir teyit edebilir misin? Sayın Murat Sancak'ın 40 dakika önce bir açıklaması olmuş sosyal medya hesabından.
Evet, tweet atmıştır muhtemelen.
Bir tweet attı. Evet. Okudunuz mu hocam? Gördünüz
sen
mü?
Sen oku bir daha.
Güçlünün TFF'si emirle karar veren disiplin kurulu, çeteleşmiş MHK adil karar veremeyecek, hakim futbol severler nezdinde yok hükmündesiniz artık. Ben daha önce söylemiştim, seyirci sahaya inmemeli, inerse futbolcu refleks olarak karşılık verir. Dört büyük kulüp içinde söylemiştim, benim görüşüme katılıyorsan disiplin talimatını değiştir, ondan sonraki olayları o karara göre sonuçlandırırsın. Önceden olmuş bir disiplin suçu öncelikler gibi karara bağlanmak ve müteakip eden salı günü, sevk ve ilk perşembe günü karar vermek mecburiyetiniz varken, keyfi olarak 13 gün sonra sevk etmek ve üstelik tedbirsiz olarak karar vermeniz ne kadar korkak ve eyyamcı olduğunuzu ortaya çıkarmıştır. Misyonunuzu tamamladınız, gitmiyorsanız sizin yöneticilerinize sesleniyorum. Onuru şerefi olan bu yönetimde kalmaz. Kalan sizler de bu trajikomik karara ortaksınız. Fenerbahçe büyük camiadır. Onları da töhmet altında bıraktınız. Bu yanlış kararda onları rahatsız eder. Fenerbahçe ligden çekilmesin ya da kupa maçını oynamasın diye şirinlik yapıyorsanız ne Fenerbahçe camiası yutar ne de futbol severler. TFF ve tüm kurullarını istifaya davet ediyorum diyor Murat Sancak.
Ve düşün, futbol camialarının yakalarından bütün futbol takımları yöneticilerine bu liglerde figüran olmayın, sessiz kalırsanız siz de figüran olarak kalacaksınız. Bir futbol sever açıklamasıdır bu demiş. Altına evet, TFF'den Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, UEFA'dan FIFA'ya kadar da etiketleri var.
Ben bu mesela Sayın Sancak'ın söylediklerine altına imza atarım der. Kim? Aynılarını atarım der.
Ali Koç.
Serenay Sarıkaya.
Evet, bir düşünürümüz, o da öyle. Hiç beklemiyordu. Onun altına kimler imza atar, Murat, kimler ünlü, atmaza da öyle değil mi?
Ünlü düşünürümüz Çağatay Uluslu.
Murat Başkan yakışmış ya, falan da demiş Twitter'dan.
Şey, o yatmayı adadığımız formasına evet, gittiği evet, için söylüyorum.
Serenay evet, Sarıkaya değil mi? Evet.
Yani, Murat Başkan gördü hatta ya, yakışmış oğlum, diye tweet attı.
Ben gidiyorum hocam. Ya hocam çok ciddi program yapıyorsunuz.
Estağfurullah hocam, ciddi program değil ya.
Ben Doğan Önder gerçekten sana ayak uydurmaya çalışıyorum.
Bana yapma hocam.
Sen de Melih Şendil ayak uydurmaya çalışıyorsun. Yapma.
Onun yokluğunu aratmamaya çalışıyorum hocam. Yoksa beni bana bırakırsan seni senden alırım yani. Onu sana söyleyeyim ben. Net söyleyeyim. Ya şimdi tabii burada meşaleyi Ali Koç'un aba altından abi yok şimdi buradan Ali Koç'un aba altından sopa gösterip de biraz daha dikkatli olması.
O meşaleyi
kim soktu? Sokturdu.
Ben diye bu arada öğrendim. Onu da söyleyeyim. Yani burada Trabzon'u ya da Trabzonspor taraftarlarını asla kimse suçlamasın. O pankartları içeri sokarken meşaleleri o pankartların arasında stada kimin soktuğunu bence araştırsınlar. Buradan da bir bilgi. Kriminal.
Kaç tane soktular?
Hocam 1994'ten bu yana hatırlıyor musun Doğan?
Yok maçta kaç tane? Bir tane atıldı kaç sahaya. Tane 30 kaç tane girmiş içeri?
Kaç tane girmiş içeri? Kaç tane yakıldı?
Kaç tanesi yakılabilmiş? Bir tanesi yakılabilmiş mesela.
Bir tane mi? Trabzon Fenerbahçe maçı bir tane meşale.
Sahaya yakıldı. Atılan.
Ya biz Göztepe'de
kaç tane yakıldı Trabzon Fenerbahçe maçı? Kaç meşale yandı?
Onu bilemem.
Valla ben sayamadım. Evet. Ben sayamadım.
Hayır Göztepe maçında biz bunu konuşmadık mı abi İzmir'de? Bir ambulans görevlisi sokuyor önceden. O bile hani nereden
ne
nereye ne oldu.
Bir olay
evet ama yani. O bile çıkıyor görüntüleriyle evet. Vesaire detaylarıyla. Bu kadar fazla bu kadar.
Sonra çubukla neyse. Saldırıyor bir taraftar. Yani. Kalecinin sırtına vuruyor falan. İyi sen hatırladın mesela 22. günde kimse hatırlamamıştı onu. Mesela
hocam şey, unutulacak şeyler değil.
Nasıl unutuluyor ki bunlar yaşanıyor?
Hocam, yani. Hocam biz unutmamamız gerekiyor ki.
Artık. Bir şey söyleyeyim. Bıktık. Ya. Hocam çok inceydi. Unutuluyor ki bunlar yaşanıyordu sözü bugünün manşetidir ya.
Unutulma.
Hatırlatacağız hocam görevimiz.
Bak İspanya'da ırkçılık başlamış yine. Napoli diz çökerek seremonide karşı 3. ligde kaleci taraftara saldırıyor 87. dakikada ırkçılıktan dolayı. Ondan sonra arkadaşları rakip arkadaşları da geliyor tribüne. Tribündekiler ona saldırırken hakem kaleciye kırmızı kart gösteriyor. Sen gittin oraya diye bak ırkçılıktan dolayı gidiyor artık yeter diyor kale arkasındaki kaleci. Irkçılıktan dolayı orada tribüne doğru gitti ve münakaşaya girdiği için kırmızı kart gösteriyor. Futbolcular da sen bizim arkadaşımıza bundan dolayı kırmızı kart gösteremezsin diye içeri giriyor. Oyun 87'de bitiyor. Üst düzey La Liga'da da ırkçılık olduğu için protesto ettiler başladı. Yani bak bir şey söyleyeyim.
Sadece hocam, ligimizde değil o zaman hocam. Bak
bir şey söyleyeceğim. Bizim yani sadece ligimizde bizde bir bu kaldı ya. Ya bak bir bu kaldı hocam.
Yaşanmamış.
Futbola bu sene, hani evet. Çomak sokma anlamında yapılacaklar anlamında bir bu kaldı.
Bir ırkçılık kaldı.
Yani bu kadar olmaz.
Bu sene olmayan yok zaten yaşamadığımız bir şey var mı? Süper Kupa maçı oynanmadı.
Yok, daha önce yaşamıştık zaten böyle.
Sağdan yani. Takım çekildi. Ben hayatımda görmedim bugüne.
Ben 30 yıllık hakemliğim boyunca yaşadıklarımı topladım. Şu 6 aya sığdıramadım. Yani olmaz. Bu 6 ay. Ben iki katı
inanılmaz.
Ben de yani geçen hakemlik anlamına ya herkes diyor ki kardeşim ya böyle bir şey var mı ya? Ya hakemi sat. Abi senin bak şimdi herkes kendi açısından bakar kardeşim. Fenerbahçe der ki ya içeriye bak hakem bir hafta sonra diyor itiraf etti. Galatasaray der ki siz niye bu kadarını verdiniz de gene bu taraftar gözüyle bakılan subjektif bir yorumdur. Hak da veririm. Ama ben hakem kökenli olduğum için bak ben olaya farklı bir yönden bakıyorum. Oradaki benim hangi takımmış, görüntüymüş, neymiş ben bunlara bakmadan ilk önceliğim benim bakış açım bu benim ya. İlk önceliğim burada kimsenin anlamadığı bir şey var. Bazı şeyleri örselemek, üstünü kapatmak, şirin gözükmek ne dersen de senin hakemini ifşa eden, hakeminin güvenmesi gereken insanlar tarafından ifşa edilen bir durum var abi burada.
Ve olayları da çok iyi bildiğini iddia eden Sayın Sancağ'ın da sizin gibi açıklamalarla beraber yayınladığı bir bildirisi var.
Yani o işte
sen şirin gözükmek sen için aman Fenerbahçelik'ten çekilmesin diye böyle tedbirli tedbirsiz sevkler verip de aman ne şiş yansın ne kebap moduna dönersen olacaklar budur.
Nerede hocam mesela çok kolay ya. Bunu bu şekilde hakemi ifşa eden bunu veren nerede?
Hocam. Hala
bulamadılar mı? Bu kadar basit bir şeyi.
Fırat hocama bir soru var.
Çok özür dilerim. Yani orada tamam yani pozisyondaki söyledikleri söyleme şekilleri bak mesela öbür taraftaki Erkan'la Cihan'ın pozisyonuna baktığında onların söylemleri mesela, Özgür'le şeye baktığında onların söylemleri bir tuhaf. Evet ya kardeşim, seminerlerde bir pozisyonu incelerken, o haftanın pozisyonlarını incelerken Yap Yılan Mert derdi ki, yani Fırat şimdi baktığında veya işte Doğan şimdi baktığında veya bu açıdan baktığında ne düşünüyorsun? Yani şimdi mesela daha aklı senin, efendime söyleyeyim, ya evet hata yapmışım, tamam mı diyebiliyorsun. Farklı bir açı görüyorsun o anda çünkü. Veya
işte, düşüncen değişti mi Fırat diye soruyor sana.
Olur ya, bunlar muhtemel karar, bir kararda hakim bile
zaten değişti. Hugh Douglas'ın da sorduğu soru buydu. Cem Satman da bunu cevabını net istiyor senden
bak,
diye
bazen,
şey yapıyordu.
Bak, bir de şu var. İşte, tamam, sorduğu soru buydu. Bak, kötü söz
sahibine aittir.
Kötü o da güzel bir laf.
Evet.
Kötü üslup doğru sözü celladıdır. Yani şunu söylemişim. Hukdallas da soruyor ama bak, Hukdallas'ın soruş şekli, yönlendirmesi, baskısı, mobbing uygulaması, bak gözden kaçan şeyler. Ya kardeşim şimdi ne düşünüyorsun Kadir? Ya Kadir şimdi baktığımda evet şöyle yapabilirdim, şuraya girip bakabilirdim. İşte
hatanı denen kabul et tarzında bir şeydi var, o. Bir baskı vardı orada işte, yani.
Öyle bir, ve bunun yani hakimi ifşa eden de nereden çıktı bu sence? Bu görüntüler nereden çıktı?
Hocam Hugh Douglas'tan çıktı deniyor şu an.
Yani
oraya döndü biliyorsun değil mi konu?
Federasyon içinden değil mi? Yani,
evet.
Yani hakeminin güvenmesi gereken bir kurumun içerisinde kimin çıktığı çıkardığı önemli değil.
Hocam bir dinleyenimiz konuyla alakalı bir soru soruyor size. Diyor ki sızdırılan hakem toplantısı görüntülerinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm toplantıyı paylaşması hususunda Türkiye Futbol Federasyonu bunu yapmaya mecbur mu kalmıştır? Benim bildiğim daha önce bu şekilde bir toplantıyı kanallarında paylaşmamışlardı. Ne yapmayı planlıyorlar, yoksa bu bir panik hareketi miydi?
Bundan şimdi, sonra VAR kayıtları gibi de şimdi, o açıklansın diye sürekli belki, talep gelir mi hocam? O da var.
Bu toplantıya gelene kadar tüm seminerlerin kayıtları Pavel Cil tarafından zaten hakemlerin maillerine gönderiliyor. Tekrardan bir baksınlar etsinler diye Doğan. Bir incelesinler diye. Sadece bu 1 Mart'taki eğitim hakimlere gönderilmemiş. İlginç.
Vallahi Allah.
Gönderilmemiş.
Sebep?
Bilmiyorum sebebini.
Gönderilmesi yani, gerekiyordu normalde.
Yani hep bugüne kadar yani gönderilen. İkincisi bir anda hepsini vermeleri zaten. Madem bunu yapabiliyordun, niye böyle bir şeye mal verdin? Hepsini ver gitsin o zaman. Herkes kendine göre yorumlasın. Hani belli bir kesit olunca İnsanlarda soru işaretleri bırakıyorsun. Demek ki verebiliyormuşsun 12 saatte olmadan. Ama bu hala senin kapalı bir toplantının ceza hukukuna göre dışarıya illegal bir şekilde yansımasından, hani 1 ile 3 yıl arasındaki bir durum söz konusu ya, senin hala iş soruşturman olarak, iç soruşturma olarak ve takip etme konusunda ikinci sayfaya atacağın bir konu durumuna gelmedi tamamen vermen. Bunun üzerine ibedilikle durup sonucunu bulmalısın. Kimse bu.
Vallahi ona göre cevaplar geliyor hocam. Ben sana söyleyeyim.
O sürecin çok da bir panik hali süreci olduğuna inanmıyorum.
Tabii canım, 15 gündür dinlene hayır, verdiler.
Hayır, yani hemen verilme anı da hepsinin yani.
Ne yani oldu önce şimdi? Aslında bir yumuşama vardı. Aç başkanlara bir ceza
aç çıktı. Bak bakayım maçlara ne oldu? Halil yok, Kadir yok, Cihan yok, Özgür yok, Erkan yok. Şimdi bu çocukların kardeşim. Şimdi Halil tamam, Halil de. Ya tamam.
Hakemler açıklandı mı bu hafta?
Açıklandı.
Evet.
Ya Halil de Trabzon evet. Falan. Ya her şeyi de Halil diye ya. O noktaya gelene kadar neler olmuş ya, biraz da buralardaki sorunları
çözelim. Halil cezalandırıldı mı şu an hocam bu hafta?
Ya Halil'in normalde yani bak ne diyorum, ne Beşiktaş Galatasaray'a ne Trabzon Fener'e bu psikolojiyle, bu travmayla verilmemesi gerekirdi. Elinde yok, veriyorsun öngörüsüzlüğün. Hep diyorum yapay zeka hani 3 tane hakem atıyordu, diğer ikisi kim?
Kim?
Hep soruyorum kim?
Hocam sen aslında bu... sen cevabını biliyorsun hocam onların kim olduğunu.
Hocam senin bu
zaten. Fırat Aydınus'un cevabını bak. Bilmediği sorusu yok bu arada.
Evet,
onu da söyleyeyim.
Burası çok önemli.
Iğdır Düzce Spor. Olsaydı söylerdi zaten. Sen rahat ol yani.
Iğdır Düzce Spor maçından haberiniz var mı ya?
Iğdır Düzce Spor maçından.
Evet.
14 Mart'ta mı ne oynandı? Evet. Ben onu programda söylemiştim. Şimdi Fırat Hoca'yı yakalamışken söyleyeyim.
Evet.
Top toplayıcı.
Evet.
Oyuna topu sokuyor.
Evet.
Ve maç oynanıyor.
Evet. Şimdi
yani sizin bundan haberiniz vardır mutlaka ve bu hakem de Aksaray bölgesinden Volkan Okur.
Evet. Şimdi sana şey. Ya Meaki, bak ya, senin koruyamadığın, kollayamadığın hakemlerini il hakemleri koruyor, kolluyor. Aksaray'daki Volkan Okur'un görüntüsünü kesip kesip vermişler. Sonra il hakem kurulu bana orijinalini yolladı. Çocuk orada el vermiş, el kullanılıyor. Top sadece kendi çevresinde döndüğü için tam anlaşılmamış ve şu anda medyaya düşen pozisyon üzerinden çocuk linç ediliyor.
Bir dakika, Iğdır Düzce maçı seyrettiniz mi hocam?
Evet.
Ben pozisyonu gördüm.
Senin gördüğün orijinal.
Top toplayıcı topu atıyor ha.
Senin gördüğün.
Ondan sonra
orijinal,
oyuna devam ediyor.
Senin gördüğün orijinal. Bak biraz sonra gönderirim.
Tamam.
Yani orada top toplayıcı dışarıdan atıp da adam alıp da devamı yok. Hmm. O topa vurulduğunda avuta giderken hakem çalıyor düdüğü, el veriyor. Ben de, bana da o görüntü geldi. Onun üzerine konuştuk. Ama bu görüntü üzerine o çocuk, ben de mesela eleştirirken çocuğu koruyan, kollayan il hakemi oldu. Meakesi olmadı yani.
İşte burada meakeni koruması gerekmez mi ya?
İşte her ama senin güvendiğin kurumun arkada durmadığını hissettiğin anda, işte yaşanılan süreç hocam, siz de görevden alındığınızda 14 hakemle beraber o şey olduğunda büyük sıkıntıların yaşandığı bir süreç başlamıştı yani.
İşte bak.
Sonra ne oldu? Tekrar göreve tekrar
geldiğimiz noktanın başlangıcıdır o.
Evet.
Sonun başlangıcıdır hakemlik için o. Kimse farkına varamadı.
Evet.
Bak kimse farkına
o bir milattır. Varamadı. Gerçekten bir milattır.
Kimse
yani.
Farkına
hocam bu iddia doğru mu ya? Hulk Dallas'ın kardeşi John Dallas koç grubunun disiplinatörüymüş.
Değil tabii canım, öyle bir şey yok ama sen de o konuya gidiyorsun.
Saçma sapan şeyler yayıtırıyorlar yani.
O şöyle abi, o şöyle. Hani hocam, her şeyi bir yere bağlıyorlar ya, evet, koç grubunda çalışıyor gibi vesaire gibi. Onu ironi yaparak paylaştı Fenerbahçeli bir Twitter hesabı. Ve üzerinden inananlarla beraber abi.
Evet, bunlar ortalığı karıştırır şeyler.
Böyle yalan haberlerin yayılma hızı.
Sen ameliyata girdiğinde onları bir çözmüştük.
Orijinali bu.
Yani ilginç bir şey ya.
Eğer bir ceza gelmesi halinde hocam, Fenerbahçe güvenlik zafiyeti, siyasi hareketler, geçmiş örnekler ve talimat eksikliklerinden dolayı FIFA'ya şikayet edeceği söyleniyor bu yaşananları.
Söylenir. Yani.
Neler, yani dünyaya neler, sürekli olarak rezil olmaya devam mı edeceğiz?
Neler neler söylüyor.
Eskişehir maçındaki taçtan offside çalan hakeme kadar giden bir süreci
hocam
mi yaşayacağız
bak,
mesela orada bile?
Orada da mesela belki de ilk o offside'daki futbolcu taca doğru koşuyor ya, ona bayrak kalkmış olabilir. Bakın.
İşte o incelemek lazım. Bir görüntü üzerinden ha, yorumlamamak
evet,
gerekiyor.
Evet bak, Iğdır Düzce maçında mesela.
Ama sen nasıl bir biliyorum, medya mensubu olarak o algıya düştün bir anda, böyle bir şey varmış
ama
gibi hissediyorsun.
Ama
gerçek görüntüyü
bizleri,
görünce.
Bizleri zaten
gerçek görüntüyü
bu algılara düşürmek için, Eskişehir maçı, bu maç, Iğdır maçı, bu algıya düşürmek için bilerek yapılmış şeyler. Şimdi dolayısıyla bizde bir görüntü
çıkması lazım.
Yani
ortaya.
Şimdi eğer sen merkez hakem, bu özel. Yani bu çocuğun arkasında il hakem kurulu durdu, başkanı görüntüyü şey yaptı. Dedim ki mesela açtı konuyu, burada söylemeyecektim ben, televizyonda söyleyecektim, açtı konuyu söyledim. Yani birisine de kör göze parmak sokar haksızlık edemeyiz.
Evet.
Yani bunun bir düzeltmesi olacak. Dolayısıyla mesela o pozisyonda tık diye bir geçiş var, böyle bir atlama var.
Evet.
Ama öyle bir yayıldı ki ortalık yani. Bu arada o maç federasyonun YouTube kanalından da yayınlanan maç.
Vallahi ben de inandım şahsi olarak.
Evet evet var.
Bak İbrahim Hoca demiş ki Fırat var. Hocam Halil Hoca cezalandırılmadı, Süper Kupa maçını hazırlıyorlar demiş. MHK başkanı mı acaba İbrahim?
Ne demiş?
Süper Kupa maçını hazırlıyorlar 7 Nisan'a, cezalandırılmadı bence Halil Umut Meler demiş.
7 Nisan'da da Fenerbahçe o maça çıkacak mı, o da belli değil.
Stada taşıması için mi hazırlıyorlar, anlamadım. Kupayı
maça verecekler.
Ha maça verecekler.
Süper Kupa maçına verecekler.
Ben de kupayı stada taşıyacak diye hazırlıyorlar zannediyorum.
Halil Umut Meler mi taşıyacak?
He?
Taşıyacak.
Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak
İbrahim Oruç yazmış. Yeni merak ediyorum.
Halil Umut Meler Süper Kupa'ya verilsin. İbrahim Oruç mu? Ben onu bir hafta Kıbrıs'a tatile yolluyorum.
Hadi İbrahim, kaptın tatili.
Ama verilmezse?
Verilmezse ne olacak İbrahim?
Yazın 6 ay Kıbrıs'ta kalırım.
İbrahim verilmezse, verilmezse sen Fırat Hoca'ya ne vereceksin onu da yaz lütfen okuyalım.
Fatura senin önünde durur yani. Kıbrıs'a İbrahim gider. Manço da buradan mesajı gitmiş.
Kıbrıs'a gider yani. Parayı kendi öder.
Düşün yani.
İmkanı yok. Bak o maça...
Kime verirler peki oynanırsa?
Hocam. Bir maçın hakem ücreti 30 milyar, 4 maç 120 milyar yapar. 4 tane yabancı hakemi bir hafta için 4 maça getirirsen yatmasıyla, kalkmasıyla, etmesiyle, parasıyla 10 trilyon yapıyor yani. Ben Fatih Hoca'nın söylediği Danimarkalı hakemi getirelim o maça.
Can Irsılar demiş ki...
Ama o da en beceriksiziymiş hocam. Öyle bir yorum yapıyor ya şimdi hocam, bir Fatih Hoca'da.
Ya yabancı olsun hocam.
Tabii
ya.
Tabii canım, çabuk olsun.
Ya bizim Türk teknik
adamları... Yapma ya.
Türk teknik adamlarının... Vallahi diyorum... Yani yerden yere vuruyoruz. Aynılarını yabancı yapıyor. Yani 2 yıl, 3 yıl... Yani o kadar bir hayranlık var ki bizde yabancı. Bak hakim üzerinden söylüyorum ya. Teknik adam üzerinden de söylüyorum. Yani şu yabancıların bu ülkede yaptığı... Ya bak sana tek bir şey söyleyeceğim. Şu... Sizin Santos. Ya bir tane Türk teknik adam gelsin, tamam mı? Ve şu 11-12 haftayı bu şekilde oynatsın. Durabilir miydi? Sen bana doğruyu söyle.
Duramazdı.
Yani bak öyle bir yabancı ayranlığı var ve müsamaha ediyoruz ki. Tabii. Şimdi getirsin o Danimarkalı hakemi de.
Rıza Çalın var.
Ben aynısını hocam.
Zeliği oradan kazanıyor
zaten. Kerem Aktürkoğlu yabancı olsaydı bu kadar kendi camiası tarafından da eleştirilmezdi diye de söyledim.
Sen benim. Ne diyorsun? Bak hocam. Vallahi artık buraya geldi. Şu yabancı hakem getirilsin. Neden getirilsin biliyor musun? Yani ben çok iyi ağzıyla kuş tuttu demiyorum hakemler için ama ya bu kadar da sadece Türk futbolumuzun bu hale gelmesini hakemler üzerinden okumak, yabancı hakem gelirse Türk futbolumuz düzelecek. Nokta.
Bunun cevabını deniyorsa, verebilecek kişi sensin hocam. Ben sana bir soru soracağım, herkesin merak ettiği.
Deniyorsa tez gelsin. Yani herkes parasına puluna bakmasın, görsün. Eğer yabancı hakem gelip uygulama sürecinde Türk futbolumuz düzeliyorsa tamam, sizler haklısınız.
TFF kime başvurması gerekiyor yabancı hakem için? Yoksa TFF kendi liginle ilgilendiği için kendi hakemini kendi mi bulabiliyor?
İstediği şeyin federasyonuna başvurması lazım.
Mesela ülkenin. Danimarka federasyonuna diyor ki evet, senden hakem almak evet istiyorum diyor. Buna FIFA UEFA falan karışmıyor.
Oraya bilgi gidiyor.
Orası ne diyor peki? İki hakem yolla, bize bir tane yollayalım mı diyor?
Şöyle diyor.
Peki bu hakemin kalitesine göre
aranızdaki ama der mesela senin ben Doğan'ı diyor işte Danimarkalı Doğan'ı diyor ben önümüzdeki iki hafta işte bir yer şu Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da kullanacağım mesela diyor. Ona göre
müsait misin diyor.
Ona göre diyor mesela, o söylüyor UEFA gereğini. Ama ilk etapta daha önce de yabancı var için Almanya'ya, İngiltere'ye gidildi ya. O federasyonlarla konuşuldu. Yani federasyon bazında bu konuşuluyor. Ama bilgisi de dahilinde oluyor bu UEFA'nın. Yani UEFA, sen düşünsene şimdi salı günü vereceksin Galatasaray maçını. Adamın çarşamba Şampiyonlar Ligi var. Danimarkalı hakim. UEFA bir dakika ya sen ne yapıyorsun der. Manyak mısın der yani.
Hocam Şaban demiş ki Fırat hocam hakemleri koruyup kollayacağına gitme. HK başkanı ol. Bıktık artık hakemleri kollamandan demiş.
Bir şey söyleyeceğim. Bak ben hakemleri...
Şaban sert tepki vermiş.
Hakemleri koruyup kollama... Ne yapalım?
Ne yapalım? Ya? Türk hakemlerini
koruyup... Evet, hakemleri koruyup kollama değil de... Bu bazen şu var. Gerçekleri daha geniş perspektiften bakabilme adına. Yani biz hakemler üzerinden 30 yıl, 40 yıl, 50 yıldır bakıyoruz. Geldiğimiz sonucu görüyorsunuz. Diyorum ki kollamıyorum ya. Ya yarın itibaren yabancı hakem yönetmeye başlasın. Ya bazı gerçekleri ancak... Hani bazen... kafanı duvara vurunca anlarsın öğütlerden ziyade. Yani bir laf vardır ya, insanın kendi tecrübelerin akıllı insanı, başkalarının tecrübelerinden yararlanan daha akıllı insandır. Yani bizim illa hani bir şeyleri söylemekten ziyade deneyip yaşayıp öğrenmemiz lazım. Şu yabancı hakim gelsin ya, zaten deneyeceğiz. Türk futbolunun katili olan bu hakemler diyorsunuz ya. Yabancı hakim geldi, o Türk futbolu düzeliyorsa demek ki yıllardır bunu savunanlar haklı diyeceğiz.
Evet. Peki o zaman şöyle bir suçlama başlayacak Alper. Ben sana soruyorum o zaman. Danimarka'dan getirilen 3 tane hakem var. Maçlara verildi. Birinci hakem Galatasaray maçına, ikinci hakem Fenerbahçe maçına, üçüncü hakem Beşiktaş maçına verildi. Öyle bir hata yaptı ki en kötüsünü vermişler diye kim atacak onları? Galatasaray maçında bak gene
yapar zaten.
Şey yaptı hocam, diye. Bak ben gene sana, Ahmet İbanoğlu yaptı bunu sana, denilecek. Gene büyük ekşinin parmağı var denilecek.
Ben yani sana bir şey söyleyeyim. Şimdi
o yüzden de sen
Danimarka'dan, Danimarka'dan, Almanya'dan Ayke, ya, dur hocam dur. Yani hiçbir şey yapma. Hele şu zamanda yani sen,
hocam yakışır zaten.
Ya hocam bak,
ben şans olarak söylüyorum.
Ama dinleyenlerimiz de diyor bu arada. Dinleyenlerimizden de mesaj geliyor.
Çok şimdi yakışır
şey,
hocam.
Bir şey söyleyeyim. Vallahi bak hocam. Sen şimdi mesajı. O hakemi gelecek. O hakemi kim karşılayacak?
Federasyon karşılayacak. Tamam.
Nerede yatırıp içerecek?
Riva'da.
Örneğin tamam mı?
Riva'da zaten tesisler var.
O ne yapacak? Çıkacak o hakem falan. Ya zaten sen federasyon başkanı, Galatasaray genel kurul üyesi demiyor musun? Yarın öbür gün yabancı hakem geldi. Federasyon başkanı karşıladı. Akşam yemeği yendi. Riva'da ağırlandı. Konuşuldu. Şimdi Fener Galatasaray'ı yendi. Ya bak Galatasaray'ın genel kurul üyesi zaten federasyon başkanı. O yüzden hakeme ters manyel yaptı. Galatasaray yendi. Ya zaten genel kurul üyesi. Tabii ki Galatasaray. Ya bak
çok
neresinden
bulurum,
bakarsan hocam.
Hocam tabii
yani
canım, her yerden elinde kalıyoruz.
Biz yeter ki polemik
isteyelim. Tabii canım anında buluruz yani. Olmayanı yaratırız hocam. Yani, ben sana söyleyeyim hani bulmayı falan geçtim.
Senin mahalleden arkadaşların mı yolluyor?
Yok hocam. Ya,
ha, mahalleden bir arkadaşım yollamış.
Akraba ilişkisi nedir?
Bir dakika, Alper mahalleden üstünde arkadaşım yollamış. Can Hırsıdar demiş ki Fırat hocamın form durumu ne? Süper Kupayı verse yönetir mi demiş. Ondan sonra Can'a
zaten büyük
selam
ihtimalle
olsun.
Öyle ilk yarıyı Cüneyt, ikinci yarıyı ben.
Olur mu hocam?
Ya
hocam çıksam yönetir misin?
Hocam biraz önce yokuş
hatta
çıktım.
Hatta Bahattin'le şeyde.
Biraz önce yokuş çıktım. Arzu Hanım kahveyi verdi de kendime geldim ya.
Tarık'la Bahattin de çalışıyorlar mı şu an? Bir yok, o, yapıyorlar.
Ben, öyle değil. Her bir yere yardımcı böyle koyacağız.
Genel.
Tarık, Serkan Ok, Alex Bahattin. Dört bir tarafa koyacağız hocam böyle. Ya hocam.
Ben yine de bunlardan daha iyi yöneteceğinize eminim ya.
Bir şey söyleyeceğim
ya
hocam. Bak bu biz şimdi gülüyoruz. Yani geriye bak ne diyorum sana 8 Mart başlangıcı genç o bu alın size.
Hepsi, evet.
Denecek duruma geldi. Yani eğer şu anda bizim bu Süper Kupayı şu anda derbilerimizi yönetecek hakemimiz yoksa veya var olan hakemi de el birliğiyle federasyonun ve MHK'nin öngörüsüzlüğüyle gereksiz atamalarıyla veya tırnak içerisinde Halil Umut Mener'in yan cebime koy mantığıyla bitirdiysek vay halimize. Bakın ben hep bunu örnek veriyorum size. Sizler de bilirsiniz. Yaş itibariyle ben 51 yaşındayım. Sizden
maşallah
kaç yaş büyüğüm hocam?
Benden 8.
8.
3 yaş büyüğüm hocam. 2 yaş büyüğüm.
Ama biliriz bak hocam 80'ler 90'lar dediğinde Özcan Oğalı, İhsan Türesi, Sadık Dedası, Bülent, rahmetli Bülent
Yavuz'u.
Ya bir derbi için 10'la 12 arasında hakem sayabiliyorduk. Sonra bu olay bir iki jenerasyon arasına Ahmet Hoca, Erman Hoca derbilere aday olarak bu sayı o zamanlar emekli oldu böyle 8'lere 9'lara düştü.
Çulcular, mulcular, işte Bünyamin Gezerler falan
biliyorum.
Mı?
Hayır, hayır.
Daha oralara gelmedin mi?
Tamam. Bir saniye Doğan. Şimdi 10-12 derbi adayı hakemi varken bu 2000'lere doğru 1995'ler 2000'ler arası böyle 7'ye 8'e düştü. Sonra işte Metin Tokatlar, Çulcular, Sabri Çelikler falan bunlar da bir önce yani 5'e düştü. 5'e 6'ya düştü. Sonra 2007'den 2006-7'den sonra işte Cüneyt, Fırat, kısmen Bülent derken
2'ye döndü.
2'ye, 2.5'a, 3'e işte.
Net 2'ye düştü yani hocam onu. Düştü. Mütevazı olma yani.
Şimdi arası da işte Halis, Hüseyin de böyle tek tek çıkıyordu ama
şimdi Halil 1'e düştü. 1'e düştü. Bak, Halil.
Başka yok. 90'lardan 80'lerden derbi dendiğinde bu yana hakem aday hakem sayısının skalası yani o ya, nereden nereye geldi? Bu bizim aslında hakem
15'lerden 12'lere, 12'lerden 8'lere, 8'lerden 1'e geldik. Evet.
Gelişimsizliğinin ileriye görüp de yatırım yapmamanın anı kurtarma meakesinin sonuçlarıdır yaşıyoruz.
Evet, yeni dizimiz Meake Çöküş.
Şimdi
pek yakında
hocam,
sinemalarda.
Sen 8 hafta kalmış. Ben mesela o bir teknik adam şu anda düşüneceksin önümüzdeki sezon için ve elinde de hediye gidecek bir teknik adam veya değiştirebileceğin işte veya teknik adamsız bir takım var. Yani sezon başlarken mi teknik adamı getiresin yoksa işte Beşiktaş'ın şu anda eğer düşünüyorsa önümüzdeki sene Santos gibi ortasında veya 8 hafta kalmışken getirip bir takımı baksın. kendince kimler gidecek, kendince kimler gelecek, nasıl bir yapı, nasıl bir işte kamp, süreç, hazırlık. Sen mesela tercihin ne olurdu sezon başlarken?
Hocam kulüpten kulübe değişir tabii yani. Amacın, hedefin neyse. Yani hocam, üç büyükler, dört büyükler için zaten her zaman şampiyonluk bir hedeftir de.
Bir teknik adamın yaptırımları ve tanıması için elinde fırsat varsa 8 hafta kala mı getirirsin?
Tabii ki en başından başlarsın, yeniden başlarsın.
Peki sen bir MHK'yi beraber çalışacağı hakemleri bildiği ve bilmediği önümüzdeki sezon itibariyle neyi nasıl yapacağız? Sistemiyle, konuşlandırmasıyla, kampıyla, hangi hakemlerle yürüyüp yürümeyeceğiyle iki gün kala getirirsen MHK'yi eline
yaşanacak getirirsin. Şeylerden ve maalesef
sezon içerisinde hiçbir
şikayet edemezsin.
Getireceksin ki bak. Ya belli değil mi şu anda hocam? Federasyon ve MHK'nin gidişatı ne olacak?
Belli.
Belli. Yani sen şu anda aslında var ya önümüzdeki sezonun MHK'sini vallahi bir şekilde getireceksin. Bakacak. Ben şu hakimlerle giderim, yoluma devam ederim. Alttan şu takviyeleri alırım. Eğitimleri şu olur. Yardımcılar, şu gözlemcileri istemem.
Doğru.
Şunlar kalsın. Biliyor çünkü. Sen şimdi son gün giriyorsun, adam Doğan'la program yapmak istemiyorum ki kardeşim ben. Bir giriyorum, aa Doğan burada. Doğan'a çık diyemem ki ben.
Danimarkalı Doğan.
Diyemem ki. Kalıyorsun, program yapıyorsun. Yani MHK'nin son gün sen MHK atarsan olacağı bu. Elindeki malzeme neyse onunla götürmeye çalışır. Böyle al aşağı olur işte.
Ama bir ekip çalışması yaparsa gireceğiz şimdi hocam. Yapacağız yani. Sen Doğan'la çalışacağını bir sene öncesinden biliyorsan ona göre bir şekilde çalışmalarını, düzenini, organizasyonunu yaparsın.
Tabii.
Ekibini ona göre kurarsın. Yani ona göre Doğan'ın mesela eksiklerini Alper'le yardımcı olarak belki tamamlarsın. Üçlü olarak dersin ki siz iyi bir ekipsiniz. Aynen. İyi bir iletişim aynen kurabiliyorsunuz. Fırat, sen belki biraz kondisyon anlamında zayıfsın ama Doğan senin o açını kapatacak diyebilirsin
hocam.
Yani.
Hocam.
Eşleşmeleri
yeni,
de ona göre
yeni
yaparsın.
Yeni sistem 3 artı 2 gibi düşünülüyor, konuşuluyor da. Şimdi bu 9 tane MHK üyesinin kalan 8 ilin MHK başkanı belirlemeli.
Var mı MHK başkanı?
Bak bu MHK kurulunun hepsini tepeden tırnağa MHK başkanı belirlemeli. Altını çiziyorum. MHK başkanı çalışacağı kişiyi kendisi belirli kurulunu yapmalı.
Atamalar olmamalı.
Hocam artık kimse devreye girerek kurula adam sokmamalı.
Ya. İşte olayın nereden kaynaklandığını veya balığın baştan nasıl koktuğunu
MHK'li,
çok net bir şekilde
ayıracaksın.
Sistemin içindeki insan kılacaksın. Söylüyor.
Hiçbir bağı olmayacak. Federasyon hakem atayamaz.
Ya da atamamalı olarak söylenen şeyler de işte amcadan yeğene, dededen toruna,
federasyon,
babadan oğula muhabbetinden artık sıkılmış.
Federasyon başkanı da atanmamalı ama. Seçim olmalı.
Yani
baş, seçim olmalı.
Berk bizi bir reklama götür. Hocam, biz bir nefes
Doğancım,
alalım.
Bir şey
sonrasında
seversin konu siyasetten girdiğin için. Dünkü ağır hezimetten sonra İyi Parti olağanüstü seçimli karar almış.
Seversin dediğin kısmı anlayamadım tam.
İlk başta
bilemedim.
Girdin ya, seçimle konuştun ya.
Seçimle konuşmayı severim ama siyasete asla karışmasını siyasete sevmem. Ben karışmadım. Siyasetten uzaklaşalı çok uzun zaman oluyor. Benim annem de yıllarca görev almıştır. Siyasetin içinde olmuştur. Ben ne sağcıyım ne solcuyum, aynen radyocuyum öyle diye sürekli olarak söylerim. Gerçekten ya de benim ülkem için, vatanım için hayırlısı neyse her zaman olsun. Çalışanın yanında olmayı, adaletli olanın yanında olmayı severim bu arada.
Konu ne, ben anlamadım.
Konuyu ne, Alper bir anda seversin siyaseti sokmaya falan çalıştı.
Konu kadardı uzak durulma.
Ben de var. Ben de hani politikanın kralını yaparım burada yani.
Parti seçimli karar aldı.
Ben Emretili'ye gibi muhtar adayı azası olmadım ben. Hocam siyasete öyle girmedim diye.
Doğan bir de Fırat Hoca'ya bir abini diye bir arkadaşımız var. Okumuyorsunuz okumuşsunuz diye şey yapmış. Diyor ki Fırat hocam lütfen senden rica ediyorum, bir kere dağıtmıştım. Şu hakemlere çocuk deme. Çocuk demek onları çok sempatik gösteriyor. Rica ediyorum lütfen çocuk deme. Onlar çocuk değil ve ne olduğunu herkes onların biliyor demiş.
Ben tam neymiş ben
yaştan dolayı söylüyor hayır, hocam. Sen diyorsun ya. Hayır, bak bu çocuğu yediler burada diye söylüyor ya.
Hani onu ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum ne olduğunu yazarsa Avni öyle bizlere hitap edelim.
Aynen öyle.
Fırat Aydınus ve Melih Şendil'le Sana Göre Bana Göre devam ediyor. Devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda. Gündemi konuşmaya Fırat Hocam'la birlikte 1 Nisan bugün. Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir hafta inşallah keyifli haberlerle başlarız demiştik ama pamuk ipliğine bağlı bir gündemimiz var. Bir anda seçimlerin heyecanını tabii ister istemez sevklerle beraber geri plana ittik. Nasıl olsa o tamamlandı artık moduna geldi bundan sonraki süreçte. Ama tamamlanması gerçekten zormuş gibi gözüken bir başka süreç ve bu süreçle ilgili olarak da kulüplerden sert açıklamalar gelir diye düşünüyorduk. Hatta Sayın Ertuğrul Doğan da sert bir açıklama yapacak diye konuşuldu Trabzonspor Kulübü adına. Ama ilk açıklama hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'den geldi. Ve dedi ki istiyorsan.
Tabii, değerli camiamız diye başladı. Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor. Sporcularımız sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır, rakip takım taraftarlarıyla kavga gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcularımız kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı. Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi Fenerbahçe'de hukuktan sorumlu Fethi Pekin.
Peki o zaman bu açıklamaların yanında bir de bir hukukçu avukat Ebrar Efkan Bilgiç'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ki bu gelişmeleri, ayrıntıları, detayları, sevklerle ilgili maddeleri ve bundan sonra yaşanacak olan süreçte bizi neler beklediğini belki biraz daha hukuk diliyle aktaracak. Hocam senin de merak ettiğin bir soru varsa mutlaka yöneltirsin zaten. Ama bu süreç içerisinde Trabzon'un da açıklamaları geldiğinde gerçi en güzel açıklamayı sana göre herhalde Sayın Sancak yaptı. Kimden çekiniyorsunuz, korkuyorsunuz, kimlere şirin gözüküyorsunuz gibi çok net bir açıklama yaptı federasyona ve Merkez Hakem Kurulu'na. Sadece Fenerbahçe Lig'den çekilmesin diye her şeyi yumuşattınız bir anda. Aslında olaylar böyle kapanmamalıydı, bu kadar da uzamamalıydı. Neden beklediniz bu kadar dedi.
Sancak'ın açıklaması federasyon adına tek cümle: çıkarın konuştuğu yerde vicdan susar.
Ve o vicdanınız eğer gerçekten size rahat uyku sağlıyorsa istifa edersiniz dedi, başkana değil yanındakilere söyledi. Bu düzende kalmak yakışıyorsa size, bunu böyle hissediyorsanız deyip herkese aslında mesajı yolladı.
Ya abi gerçekten balık hafızayız. Biliyorsunuz değil mi, yani bu federasyonun tam da toplantının yapıldığı o camekanlar, camların olduğu bölüme silah sıkıldı değil mi bu ülke?
Evet.
Ve şu anda kim o konunun üzerinde, ya ne oldu bunun akıbeti diyor.
Hocam sorgulanmıyor işte maalesef. Cevapları bulunamayınca da yeni olaylara gebe kalıyor her zafasında. Evet. Maalesef senin söylediğin gibi sürekli halı altına, sümen altına saklamakla bir şeyler çözülmüyor. Ve kişileri değiştirmek de sistemi değiştirmiyor. Sana da gerçekten hani Allah kolaylık versin. Herhalde büyük bir baskı altındasındır çevrenden veya ne bileyim bazı yöneticiler tarafından, hocam gel gel gel gel diye söyleniyordur. Bir Efkan'ı dinleyelim. Ebrar Efkar Bilgiç. Sevgiler, saygılar, hoş geldin Ebrar.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Doğan Öncel ben, Fırat Hocam'la beraber tabii bu sevk sürecini ve sonrasında öncesini konuşuyorduk. Ardından bugün çıkar çünkü itiraz süresi 48 saat. Çarşamba maçlar var hem Trabzon'un hem Fenerbahçe'nin dedik. Ama bu evet, sevkler camiaları memnun etmemiş gibi gözüküyor. Kavga nedeni ne demek deniliyor? Ya da bu kadar mı az diye düşünülüyor? Sen hukuki anlamda bunları nasıl yorumluyorsun?
Şimdi öncelikle sevklerin bu kadar gecikmesini tabii kimse beklemiyordu. Nihayet bugün sevkler açıklandı ama böyle kamuoyunda sanki cezalar açıklanmış gibi bir hava var. Daha cezalar açıklanmadı, onu söyleyelim öncelikle. Cezalar açıklandıktan sonra da itirazlar tahkim kuruluna yapılacak ve nihai karar bu şekilde verilecek. Onu belirtmekte fayda var. Ben saldırıdan mı bekliyordum, kavga maddesinden mi bekliyordum diye sorarsanız, ben en başından beri kavga maddesinden bekliyordum zaten sekleri. Onunla bizim talimatımızda, futbol işinin talimatındaki karşılığı 3 ila 5 maç. Ama PFDK bunun yanına sportmenliğe aykırı hareket de eklemiş bazı futbolcular için, Fenerbahçeli futbolcular için. Onun da ceza aralığı yine 1 ila 3 maç. Yani şöyle örneklendirmek gerekirse eğer, diyelim ki şu an Osay Samuel'e sportmenliğe aykırı hareketten 2 maç verildi. Kavga nedeniyle de 4 maç verildi. Toplamda 6 maç ceza aldı PFDK'nın açıklanan kararında. Ya 6 maç ceza alacak, tahkim kurulu bunu haksız tahriş indirimi sayarak ya da takdiri indirim nedeni sayarak 1/3'e düşürecek. Bu ne demek? 6 maç ceza alan bir futbolcu cezası 2 maçla sınırlı olacak.
Burada nefsi müdafaa hakkı mı devreye girecek Efkan?
Yani burada meşru müdafaa deniliyor ama meşru müdafaa spor hukukunda yok. O ceza hukukuna özgü bir konu. Burada orantılılığa bakılır. Haksız tahrik. Yani tam nefsi müdafaa olarak da sayamayız. Çünkü dediğim gibi spor hukukunda bu kavramlar yer almıyor. Dolayısıyla burada olsa olsa haksız tahrik ten hani hukuki anlamda spor hukuku yargılamasında oradan indirebilirler. Buradaki haksız tahrik indirimi veya uygulanacak takdiri indirim nedenlerini de futbolcuların işte sahaya giren kişilere yönelik eylemleri, hareketlerine göre bir orantıya uygun şekilde bu cezaların ben %100 ineceğini düşünüyorum.
Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir dedi Fethi Pekin, evet. Hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fenerbahçe'den. Evet.
Şimdi Fethi Pekin benim de üstadımdır. Yanında da staj gördüğüm için kendisinin de açıklamaları zaten okurken benim tatbik etmem doğru olmaz. Ama evet, yani uluslararası hukuk normlarında böyle bir şey var. Ama altını çizmek istediğim başka bir konu şu. Dediğim gibi ya, bizim Türkiye Futbol Federasyonumuzun hukuk kurulları maalesef çok uluslararası normlara ya da işte TFF içindeki talimat haricinde uygulanması gereken Türk kanunlarına riayet etmiyorlar birçok konuda.
Kimin normlarına yani, ediyor?
Kendi içlerinde uyguladıkları bir işte geçmişe dönük kararlar üzerinden genelde ihtiyat oluşturup ona göre bir karar veriyorlar. Yani biz bunu sadece, evet şimdi konumuz belki futbol disiplin talimatı verilecek cezalar ama sporcu alacakları için veya kulüplerle olan ihtilaflar için de gittiğimizde birçok problemle karşılaşıyoruz. O yüzden çok sağlıklı bir yargılamaların olduğunu zaten söylemek mümkün değil.
Burada emsaller devreye giriyor mu?
Yani emsaller, hangi emsale bakacağız? Josef'in olayında mesela sportmenliğe aykırı hareketten sevk edilse bile mesela Josef'e sportmenliğe aykırı hareketten ceza verilmemişti. Ama orada da savunulan şey şu: Josef zaten maç içinde kartla cezalandırıldı. O yüzden sportmenliğe aykırı hareketten ceza verilmedi diye deniliyor. Şimdi bu sevkler oldu. Bu arada TFDK ceza da vermeyebilir. Yani sevkleri TFDK yapıyormuş gibi bir algı var. O da yanlış. Sevkleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk kurulu yapar.
Peki TFDK, bu açıklamaları sevklerden sonra cezayı açıklamaları 8 hafta sonra verebilir mi lig bittikten sonra?
O kadar erteleneceğini düşünmüyorum ben. Yani o bir kere adil yargılanma süresine ve spor hukuku durumuna aykırı bir durum. Yani burada şöyle örnek vereyim. FIFA'nın çeşitli organizasyonları oluyor. Avrupa Şampiyonası gibi, işte Dünya.
Ben sana gibi şunu soracağım. Türkiye, buyurun, standartlarına göre şaşırtır mı seni 8 hafta sonra verse?
Onu yapamazlar. Veremezler. Onu net söyleyeyim
size. Bunun da yani gerekçesi ne sana göre ya da kitaba göre nedir?
Kitaba göre değil, sadece bu kamuoyu baskısı gereğiyle onu mümkün değil sezon sonuna bırakmazlar, yani öyle söyleyeyim size.
Peki bu olayları bu kadar bekletip cezaları Galatasaray maçı öncesinde açıklarsa ne olur?
Onu da açıklayamazlar kamuoyu baskısından.
Şimdi ben de sana madde madde böyle örnekleriyle verdiğim için sakın, evet, seni zorda bırakmaya çalıştığımı düşünme.
Hayır hayır.
Hani ben bir Türk insanı gibi düşünüyorum. Evet. İşte mantık burada devreye girmiyor yani, onu söyleyeyim. Belki Fırat hocam bir şeyler söylemek ister sana da.
Yani şimdi şöyle söyleyeyim size, bana hukuken bir soru soruyorsunuz ama yani daha doğrusu hukuken cevabını merak ettiğiniz bir soru soruyorsunuz ama süreç zaten hukuki işlemiyor.
İşlemiyor.
Yani biz bunu Icardi'nin olayında da gördük. Yani yani tahkim kurulu kendi gününe veya toplantı düzenine aykırı bir şekilde karar açıkladı. Yani hani gerçekten o yüzden ne yapacaklarını da kestirmek güç. Ama bu kamuoyu baskısı varken, yarın Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulu varken bunların, hatta ben size şöyle söyleyeyim, aralarında tedbirsiz sevk edilenler var. Adana Demirspor maçı var ayın 3'ünde. Dolayısıyla ben bunun Adana Demirspor maçından önce de açıklanacağını düşünmüyorum. Yani orada sevk edilenlerin bir kısmı Adana Demir maçında oynayacaktır.
Ebrar, zaten bildiğim kadarıyla Osay ile kart cezalısı.
Evet hocam, Osay
ben de cezalısı. Son cümlene katılıyorum. Nedeni bu, özellikle tedbirsiz olarak hani Adana Demirspor maçında oynayabilmesi. Bir diğeri elindekini at, ayağıyla üstüne bas şu anda. Evet. Hava alıyorsun biliyorum. Toplantıdasın. Evet. Toplantıdan çıktın. Elindekini at, ayağının üstüne bas. Bak kızarım sana zor.
Tamam hocam.
Yani doğru bildim değil mi durumu? Şimdi sana benim bir sorum var. Mesela bir hukuk adamı olarak. Birincisi, neden koridorlardaki söylenen, aksettirilen, yaşanan olaylar neticesinde bir sonuç yok? Bir diğeri de birçok kişi soruyor, mesajlar geliyor. Batshuayi neden bu sevklerin arasında yok? Sen bir hukukçu gözüyle aydınlatabilir misin bizi?
Hocam şöyle söyleyeyim, Batshuayi'den gideyim öncelikle. Şimdi Batshuayi'nin orada bir kavga ya da saldırıya ilişkin fiili somutlaşmıyor. Yani o bir tekmesi var görüntülerde gördüğümüz. Karşısına doğru gelip de sonra da Livakovic'e yumrukadan taraftara isabeti söz konusu değil. Hal böyle olunca ben tamamıyla, eğer orada bir hani o tekmeyi isabet etmiş olsaydı net sevk edilirdi. Sevk edilmemesini tamamıyla.
Gene bir temas var bu arada.
Temas var ama işte devam edip boşarısı Livakovic'e yumrukladığı için, yani burada biraz orantı ve orantısızlık durumuna bakılıyor. Hani saldırı, karşı taraftan gelen saldırıyı bir nevi yani orada refleks olarak da saymış olabilirler.
Burada artı eksiği götürür gibi durum oldu, matematiğe döndük yani.
Ben de buradan şu yani tabi hukuk diliyle ve hukuk kurallarına göre konuşuyor. Ben de bundan sonra futbolda teşebbüs kavramının kalkmasını istiyorum. Teşebbüse göre direkt serbest vuruş veya kırmızı kartın verilmesi kalksın kardeşim.
He. Buyurun buradan yakın. Teşebbüs
oluyor. Doğru hocam, yani teşebbüs. Evet, bu şeydir. Yani kasten yaralamaya teşebbüstür. O konuda hani ceza boyutuna bakacak olursak doğru, teşebbüs. Ama teşebbüs aşamasına kaldığı için hani sevk olmayacak diyeceğim. O yüzden yapılmaz diyeceğim ama spor hukukunda teşebbüs yok zaten.
Ha, işte dediğim gibi spor hukukunda yoksa futbol hukukunda veya kuralında ne var? Ben de ona şaşırıyorum zaten.
Bu arada bir şey söyleyeceğim Efkan, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelt beni. Trabzonspor zamanında bir teşebbüse kalktığı için o süreç zarfında gündeme gelmemiş miydi? Gerçekleştirmesi olması önemli değil. Teşebbüs bile spor hukukunda suçtur denilmemiş miydi?
Yani onu ben demedim diyenlere sormak lazım ama şöyle bizim...
Hani normal hukuktan farklıdır. Orada teşebbüs etmek suçu yaptığın anlamına gelmez ama spor hukukunda teşebbüs bile suç teşkil eder denilmişti.
Şimdi şöyle söyleyeyim, örnek verecek olursam bu işte şike dediğimiz kavramda bile teşebbüsün somutlaştırılması lazım. Hani sadece teşebbüs ya da şüphe yetmiyor. Yani bu şeyde şöyle söyleyeyim, düşünce suçu dediğimiz, yani ceza hukukundan biraz girmek zorundayım ama işte örnek veriyorum, Batshuayi belki o taraftarı orada öldürmeye öldürmeyi düşündü ama işte kasten yaralamaya teşebbüs etti. Yani buna ceza veremez, bu niyet okumak olur.
Oraya döndü konu zaten. Sadece Batshuayi olmadığı için gündeme geliyor. Batshuayi de olsaydı onu da bekleyeceklerdi. Başka bir şey olmayacak.
Diğer de benim mesela, yani şeffaflık adı altında biliyorsun, geçen gün bir hakem seminerinin tamamını YouTube'a koyup yayınlayabiliyorsa bu kurul, koridorlarda olan ve görüntüleri olan işte kameralarla çekilmiş bunları da mesela o şeffaflık adı altında kamuoyuna verebilirler mi? Böyle bir
hocam,
ihtimal var mı? Peki
hakemlerle olan toplantı ki o da aslında orada bir sistemleri var. Görüntü yayınlıyorsunuz, ses yayınlıyorsunuz. Onlar veriliyorsa burada kamuoyunu ilgilendiren bir konunun tabii ki de görüntülerini yayınlamak isterlerse bunun hukuki bir engel yok.
Anladığım kadarıyla koridorlardaki olanlardan, yani biz sadece söylemlerden yola çıkarak konuşuyoruz. Yani burada hani Trabzonspor mu Fenerbahçe mi mağdur oldu, karşılıklı birbirlerine karşı bir mağduriyet mi var? Ne isimler ne de olayların kimi veya kime yaptığını bilmeksizin söylemler üzerinde koridorlarda ve tünellerde de bir şeyler olduğunu, cezaya dair işlenmesi ve göz önüne alınması gereken durumlar var olduğu söylemleri var. Dolayısıyla hiç bu tünel ve koridorlara baz alınarak herhangi bir seklerin olmaması senin açından nasıl yorumlanıyor?
Hocam nasıl yorumluyorum ben şurada şöyle. Hukuken bir kere burada eksik inceleme var. Onu söyleyeyim. Onun haricinde ki bu eksik incelemeyi de koridorlarda eğer gerçekten fiziksel veya sözlü bir şekilde mağdur olmuş sporcu veya teknik heyete şikayet etmesi üzerine ekstra. Bu şey gibi Ankara Gücü'nün Icardi olayıyla ilgili kendisinin bir başvuru yapmasını hatırlıyorsunuzdur belki. Orada eğer o kişiler, yani koridorda o problemleri yaşayan kişiler eğer TFF'ye başvuru bulunmazsa anladığım kadarıyla hani biraz su üstüne atacaklar.
İlginç bu.
İki taraf da birbirinden şikayetçi olmazsa konu kapanacak gibi bir şey olur.
Öyle bir şey. Öyle
mi? İki taraf birbirinden şikayetçi olması değil. Mesela Fenerbahçe teknik heyet ve sporcuları kulübe ya da kendi avukatları aracılığıyla TFF'ye başvurabilir veya işte tam tersi Trabzon tarafında yine böyle bir taraf olabilir. Yine bir başvuru olabilir ama bunlar tabii ki hani kişilerin yapacağı veyahut da kulübün kişiler adına yapacağı başvurularla alakalı ama
talep etme hakkına sahip değil mi kulüpler
bunlar? Tabii talep etme hakkına sahipler tabii ki.
Yani bu süreçten sonra maç bitip koridorlarda yaşanan bu olayların neticesinde kimse birbirinden şikayetçi olmazsa ne temsilci raporları ne hakem raporlarının kayda alınmıyor mu?
Hocam hakem raporlarının kayda alıp alınmamasını şimdi haddim bir, onu siz daha iyi biliyorsunuz.
Zaten şöyle bu maça dair zannetmiyorum bir hakem raporu olduğunu. Çünkü Ali Umut Meler girip odayı kapadı. Az çok amlaker diyorum. Yeni
Şenol, Papara Park'ta.
Şenol Güneş değil mi?
Şenol Güneş. Ha, Şenol spor Güneş'in kompleksi Papara Park.
Orada çünkü girip başka bir noktada kapıyı kapattıktan sonra koridorlarda olanı da görmemiştir. Ama temsilciler, 3 tane temsilciler özellikle belli bölgelerde konuşulanır ve bulunurlar. Burada evet. Olanları da kesinlikle temsilci, hatta genelde bu durumlarda telefonunu açıp kayıt alırlar. Temsilciler.
Hocam ben burada sevk olmamasın, yani şöyle her iki tarafı da tatmin edecek bir TFDK kararı ve akabinde tahkim kuruluna gidilirse, oradan bir karar çıkmazsa benim buradaki düşüncem koridor görüntüleri bir şekilde sosyal medyaya sızar. Asıl ondan sonra tekrar bir ses durumu olabilir.
Ama ya, ondan biraz garip olmaz mı, zaten elinde mevcut. Zaten temsilci rapor yazıyor, rapor ediyor, görüntüyü çekiyor. Koridor kameraları, görüntüleri mevcut. İlla evet. Kamuoyunun yönlendirmesine göre mi bu hareket edilecek? Ben bunu anlamıyorum yani. Böyle bir şey var
hocam,
mı hukukta?
Şöyle, hukukta yok ama şöyle bir durum var. Icardi'nin olayında aynısını yaşadık hocam. Yani o kadar sosyal medyaya düşmeseydi PPDK kendisinden bunu ses durumuna almadı yani madde olarak.
Ama şöyle, Icardi'nin olayı zaten hani ortak derler ya, ortak kullanım alanında herkesin gördüğü, ettiği, mercek altında olan bir yer. Bu koridorlar daha saklı bir bölge.
Orası
yok,
daha
hocam,
farklı.
Anlıyorum.
Yani
anlıyorum,
yok, Ebrar'ın da söylemiş olduğu, Ebrar Efkan Bilgiç'le beraberiz bu arada sevgili dinleyenler. Hani kimle konuşuyoruz diye merak edenler, radyosunu yeni açanlar varsa spor hukukuyla ilgili olarak sevkler ve sonrasında merak ettiklerimizi dile getiriyoruz. Benim de burada hocam emsal teşkil eden bir olay, çünkü Icardi'ninki de sosyal medyanın gücüyle de bir kez daha gündeme geldi. Ama sen gündeme gelen ama görüntülerinden dolayı servis edilmemesinden kaynaklı olarak kafada hep bir soru işareti kalan kısmı merak ediyorsun. Aslında sen doğru olanı yapıyorsun da o tarafa bakan taraf yok. Mesela Fenerbahçe de istemedi bu görüntüler bir çıksın diye. Ya da ısrar etmiyor bu konuda diyelim. İsmail Hoca söyledi. Gibi, İçeride yaşadıklarımız var dedi.
Kararı kimleri nasıl ne şekilde tatmin edecek? Bence ondan sonra hani bu koridordaki görüntülerin için tekrar konuşmakta fayda var. Şu an bence her iki tarafta sürecin ne duruma geldiğini mesela öngörmeye çalışıyor. Çünkü örnek verecek olursam 7'sinde Süper Kupa maçı var. Az önce talimat maddelerinin seyitlerinden bahsettik. Eğer Fenerbahçe futbolcularından herhangi birisi 3 maçtan fazla bir ceza alırsa Süper Kupa'da da oynayamayacak.
Şimdi sevgili Ebrar.
Buyurun hocam.
Bir maç bittikten sonra aslında hakemler normalde talimatlara göre her iki takım da içeri girdikten sonra girer ama derler ki işte bir takım yürüyor, herhangi bir durum yok, karşılıklı içeri girebilirsiniz. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan, bir ara bizim ligimizde de uygulanıyordu. Yardımcı hakem tünelin oraya gider, herhangi bir şey var mı yok mu diye beklerdi. O uygulama da kalktı, şimdi hakemin yanına geliyor. Ve takımlar, teknik heyet sahadan ayrılana kadar aslında avar hakemleri de odadan ayrılmaz. Sonuna kadar takip eder. Yani o koltuktan kalkmazlar. Bizde evet. Böyleydi. Şimdi dolayısıyla burada hakemin aslında şu şekilde bir raporu veya olayları rapor edecek durum mevzubayız. Benim maçımda hatırlar mısın? Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı, olaylar oldu, birbirine vurmalar, etmeler. Biz her ne kadar içeri girmesek de olayları o günkü VAR hakemi de izleyip orada odadan ayrılmayıp, biz de sahadan ayrılmadık. Sonra gittik, VAR'dan izleyip teşhis ettik, tespitte bulunduk. Bizim bulunamadığımız o monitördeki tespitleri de federasyon yaparak sonraki görüntülerde çeşitli cezalar çıkmıştı. Şimdi burada asıl olay şu. Eğer VAR odadan ayrılmamış olsa veya odadaysa bile bence bu olayların neticesinde hakeme monitörden izletebilirdi düşüncesindeyim ben sonrasında. Çünkü biz de bütün futbolcular içeri girdikten sonra izledik olayları o gün itibariyle.
Burada yani kayıt altındaydı zaten her şey diyorsun tabii, hocam.
Yani burada aslında temsilci kadar hakem raporu da önemli. Nasıl ki sen bazı maçlarda göremediğin bir şeyi, olayı, vurmayı, kırmayı, şiddetli hareketleri VAR tarafından çağrılıp izliyorsun. Maç izlettiriliyor. Maç sonunda da bu olabilir miydi acaba, ben de soru işareti. Çünkü emsal var.
VAR hakemi tekrar çağırıp kart göstertebilir mi?
Şöyle içeri girmiş futbolcular olduğu için soyunma odasına değil ama tespit anlamında kim ne yaptı ne etti diye.
Rapor olarak.
Rapor anlamında ki işte bunu bu şekilde yaşayan bütün futbolcular o maçta içeri girmişti. Biz VAR'da izleyip tespit edebildiğimizi etmiştik.
Zaten maç bittikten sonra hakemin orada sahada kalmaması bile konuşuluyor, ediliyor. Ama neden işte, git diye dönüyor.
Ya bu talimata göre iki takımı da bekler işte falan ama böyle bazen yani bir takım kalmıştır, bir takım gitmiştir, senin ne işin var orada derler adama, giriyorsun. Sonraki bu olayları tahayyül edemiyorsun. Bu durum olsaydı sanırım hakem raporu da temin edilip daha sağlıklı olabilirdi bir spor hukukçusu olarak.
Ya da
sanırım
hakem raporuyla kıyaslanabilir.
Tabii hakem raporları da kayda alındığında önemli bir şey teşkil ediyor değil mi?
Hocam tabii ki önemli bir şey teşkil ediyor. Dediğim gibi burada eksik inceleme var ve bence bazı deliller yani buradaki sektörde kullanılmadığını düşünüyorum. Koridor görüntüleri için söyleyeyim. Dediğim gibi ben bunun tamamıyla PSDK daha kararını açıklamadı ama kararlar her iki tarafı tatmin ederse tahkim kurulu tarafıyla beraber bence tamamıyla üstümen altı edilir.
Her iki taraf dediğin senin
iki camiaydı. Trabzonspor'u ve Fenerbahçe'yi. Ama
orada da bir gerçek var ki artık son 10 senemizde her iki camia arasında yaşanan camialar kim olsa olsun iki taraftan ziyade çok taraflar oluyor.
Yani, hocam şu dönemde bir talimat gelebilir.
Çok taraf tatmin edilmesi lazım.
Vallahi iktidar
yani şu seklerde bile mesela A kişisi diyor ki haksız, B kişisi diyor ki nasıl tedbirsiz olur diyor. Yani herkes kendine göre haklı. Halbuki bir gerçek var ki bu dünyadaki en iyi birliktelik suç ortaklığıdır. Buna sen benden daha iyi bilirsin.
Maalesef hocam, yani mesleğim gereği.
Böyle bir maalesef dedirtiyorsun ki Hükdallıs gibisin, biz de maalesef demek zorunda kalıyormuş gibiyiz. Bak yemin ederim şimdi öyle bir yere girdik ya.
Evren, Gofret'le Çitos'a selam söyle.
Hocam aleyküm selam, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz Evren'cim, sağ olasın. Hocam Evren o kadar güzel bir şey söyledi ki. Aslında konunun özetini çıkart desen bana, eksik inceleme diye bir kelime var. Çok kıymetli bir kelime. İşte eksik inceleme.
Aslında biz bunu spesifik yer olarak ilan ettik de konunun hukuksal şeyi eksik inceleme.
Eksik inceleme çok detaylı bir kelime orada. Benim sadece sizin de bahsettiğiniz gibi iki tane şey dikkatimi çekti. Temsilci ve gözlemci. Gözlemci maç içerisinde hakemin kararlarıyla ilgili sadece rapor veriyor.
Başka hiçbir
temsilci
şey.
Hakemin sahaya giriş anından çıkış anına kadar ki sürecimi
temsilci,
inceliyor.
Bak temsilciyi şöyle bilin. Temsilci oradaki federasyondur. Bak.
Federasyonu temsilen orada duran
federasyonun
insan.
Federasyonun kendisidir dir. Hatta. Yani en büyük yetkilidir orada temsilci. O yani
gözlemci de hakem kadar etkili olan biridir orada.
Bir bayrağın mesela kulüp bayrağının düşmesinden tut yıldırımına kadar, gökyüzüne kadar sahada hakem o her şeyi rapor, küfürü, o olaylar. Yani dolayısıyla bunun için
koridorlarda yaşananlardan tabii, tut
görüntü alıyor, hakkı var. Hakkı var, görüntü
gözlemci
alıyor.
Görüntü almıyor.
Yok.
Telefon kullanma gibi bir durum yok.
Yok.
Temsilcide bir
o
hak var.
O zaten gözlemci maçtan sonra gidiyor yayıncı kuruluştan CD'yi aldığı için aldığı hakemle için. İlgili olduğu için öyle bir ekstra bir duruma da ihtiyacı yok. Ama temsilcinin hakkı da var. Yani telefonuyla özel, hani derler ya KVK'ya göre izni olmaksızın sen beni çekemezsin muhabbeti vardır ya.
Orada o hakkı var.
Var. Çeker yani. Delil olarak.
Sen kim oluyorsun da beni çekiyorsun diyemezsiniz.
Oradaki
bana.
En büyük yetkilidir. Federasyondur. Oranın temsilcisi federasyondur. Öyle düşün. O maçta.
Bunu da vallahi öğrenmiş oldum hocam. Aslında eksik inceleme temsilci raporuyla, hakem raporuyla, gözlemci raporunun harmanlanıp ortaya çıkan bir sonucu olması.
Gözlemci demeyelim. Olaylar neticesinde, olaylar itibariyle gözlemci değil. Gözlemci
saha içindeki olayları, maçın yazmaz. Durmaması hayır, bilmem nesi
hayır,
yazmaz mı?
Hayır. Gözlemci sadece hakemi gözlemleyen kişidir.
İşte neden maçı durdurmadın diye onu sorgulamaz mı, raporunu almaz mı?
Bak o birebir raporunda yazar ama şöyle malzemeler atıldı. Bu yüzden durdurmalıydı ama durdurmadı. İşte atılan meşaleyden sonra
pozisyonu devam ettirdi.
Diyemez ona. Yani öyle bir rapor. Hakeme niye durdurmadın? Talimatlar ne der? Ne düşündün der? Yani tamamen hakemlikle ilgili gözlem yapar. Maçın diğer olayıyla herhangi bir şey
çok da bir yaptırım yok o zaman hocam yani gözlem.
Hakemlik üzerine zaten yapar. Yani öyle bir şey olsa zaten sen 10 tane yabancıyı Türkiye'ye getirmek zorunda kalırsın Doğan. Yani o 10 tane yabancı gözlemciyi o zaman yaptırımı olsa hakemin haricinde Türkiye'ye getirmek zorundasın. Ülkelerinde kendi evinden gözlemcilik yaptırıyorsun bu hakemlere. O zaman ülkeye getirmek zorundasın. O kadar etkisi olsa. Ama temsilcinin de sonsuz bir yetkisi vardır. Bu her türlü anlamda ve onun raporları...
Yani sahada kral temsilciymiş hocam.
Evet tabii. Koridordaki mesela olan olayların raporlanması şey ne? Mesela bunları açıklayabilirler temsilci. Hangi temsilci ne yazmış?
O zaman büyük bir zan altında kalıyor o maçın temsilcileri.
Yok kalmıyor.
Bu yaşanan olaylarla ilgili.
Raporunu.
O zaman açıklanmamasından kaynaklı.
O yani tam. O vermemiş değildir.
Federasyon şöyle bir şey diyebilir. Temsilci de yakabilir. Böyle bir görüntü gelmedi bize diyebilir.
Hocam vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yalan söylemenin bir tek şartı var. O da gerçeği bilmektir. Gerisi de sana kalmıştır.
Bana bir şey bırakma hocam. Her şey gerçekten hani gerçekten bana bir şey bırakma artık. Gerçekten kritik bir gündü. Sekler bekleniyordu. Yani bak, çıktı kimseyi mutlu etmedi.
Yalan söylemenin...
Ebrar bile söylüyor hocam yani.
Hocam,
İki tarafta diyor şikayetçi olmazsa sümen altı edilir diyor konuya.
Dedin ya federasyon şöyle böyle. Ben de diyorum ki yalan söylemenin bir tek şartı var. Gerçeği doğruyu bilmektir.
Doğru da maalesef kişiye göre değişen bir hal almıştır ülkemizde de. Kimine göre doğru, kimine göre yanlış diye devam eder yani. Peki, burada konunun uzayıp uzamayacağını aslında Trabzonspor Kulübü'nün şöyle söyleyeyim, yapacağı açıklamaya kalmış durumda olduğunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Bakalım Sayın Doğan bir açıklama yapacak mı, sert bir üslup mu kullanacak? Çünkü bir sert üslup bekleniyor havasını dün gece seçim sonrasında da gördük. Hem iktidar partinin hem de aynı zamanda ülkenin cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da çok itidalli, çok ılımlı açıklamalar yaptı. Hem de Sayın Özgür Özel de konvoyları istemedi, kutlamaları yapmayın dedi. Mansur Yavaş da farkındaysan dedi ki bayramdan sonra kutlamalar yaparız, Ramazan dolayısıyla kimse kimseyi üzmesin. Süleyman Sabe örnek gösterildi uçaktayken de,
her iki taraftan da itidal,
soyunma odalarındayken de. Biz de inşallah dedik, ben mesela kendi programımda Doğan'ın kanunlarında, bu olay oraya da sıçrar, kulüp başkanları da yöneticiler de daha itidalli olurlar dedik. Hocam, ama
abi bir de siyasette bunu görüyorsak de, sporda niye göremeyelim ki yani?
İzin verirsen de konuyu değiştirip bir az kaldı vaktimiz, birkaç konuda kelam edeceğim. İzin verirsen konuyu bitir ama önce sözü.
Yok bitirdim inşallah bundan sonrası için olabilir. Eğer Trabzon bu açıklamayı yaparsa, sert bir üslubu hocam, bir dokunuş yoktur derim, ama Trabzon'dan bir açıklama gelmezse birileri susturulmuş derim hocam. Evet. Artık uzatmayın bu konuyu, deliler derim yani.
Şimdi hocam, önümüzdeki sezon itibariyle futbol severlerimiz hazırlansın. Ceza sırası penaltı atışlarında bazı değişiklikler, girip girmeme konularında. İkincisi, artık penaltı verildiğinde eğer ceza sahası içerisinde bir doksoyu elinle engellemiş veya kaleye girmekte olan bir topu elle engellemiş isen, penaltı olsa da bariz golü veya bariz gol şansını engellediğin için elle oynamadan dolayı hem penaltı hem kırmızı veriyordun ya.
Evet.
Şimdi önümüzdeki sezon el olayında ister bariz golü ister bariz gol şansını bilerek oynarsan sadece kırmızı verilecek. Yani bu ne demek? Senin kolların...
O da takdir hakkı kalmıyor mu hocam?
Şöyle yok. Tabii. Hepsinde takdir hakkı var zaten. 12. kurala göre 10 tane kusurlu hareketin hepsinde takdir hakkı
var. Bana göre bilerek yaptı, yani, sana göre yapmadıya yani dönüyor işte. Sana yani göre
şöyle,
bana göre dönüyor.
Şöyle söyleyeyim. Hani elleri kolları doğal konumda olmayan bir açıklıkta olup topu o şekilde gelmesi ve engellemesiyle top gelirken elini kolunu uzatıp planjon yapması gibi böyle bilerek oynamalardan bahsediyorum.
Birebir müdahale eden.
Böyle bir değişiklik var. Hatta bu sene hani hatırlarsın kaleye atılan şutlarda elle kesmelerde sarı kart verilip serbest vuruş veriyordu. O hani futbolcu planjon yapıp böyle kaleci gibi kurtarırsa sarı kart verin, artık sarı kart vermeyin dendi. Bu sene uygulandı. Önümüzdeki senede bu doksa olayında veya bariz golü engelleme olayında elin bilerek oynaması söz konusuysa kırmızı ve penaltı olacak. Haricinde bu seneki gibi kırmızı ve penaltı olmayacak, sadece sarı ve penaltı olacak. Bir değişiklik de mümkünatı şu, başlanırsa şimdi bir pozisyon oluyor, penaltı pozisyonu oluyor, avuta gidiyor, taca gidiyor top. Oyuna girdiği anda senin hakem olarak VAR'la iletişimin bitiyor. Yani o pozisyonla ilgili artık geriye dönemiyorsun. Değil mi? Anlatabildim mi?
Evet.
Yani penaltı oldu. Hakem önce oyun tekrar başlayana kadar VAR'la konuşması lazım. Konuştu. Oyun başladı diyelim. Bitti artık. Geriye dönemezsin. Şimdi artık oyun başlasa da diğer ikinci oyun durana kadar öbür pozisyona dönüp değerlendirilebilecek hak veriyorlar. Anlatabildim.
Anladım.
Şöyle mesela penaltı pozisyonu oldu. O anda avut atışı kullandı. Sen devam ettin top taca çıktı. Yani oyun avut atışıyla başladı diye o penaltıyı değerlendiremiyorsun şimdi, ama avut atışın attın taca gidene kadar olan bölümü hiçe sayıp tekrardan o penaltıya dönüp değerlendirme hakkı verecekler.
Peki bu sene Premier Lig'de hayata şimdi geçmesi düşünülen top toplayıcı çocukların ev sahibi takımlara avantaj sağladığı gerekçesiyle topu futbolculara geri vermesinin yasaklanması da ilerleyen süreçte eklenir mi bizim
hocam,
ligimize
bizim
veya?
Hocam bizim ligimizde
ya da diğer organizasyonlara.
Mesela Premier Lig'de sakatlanan bir futbolcu da hakem oyunu durdurana kadar futbolcuyu dışarı atması, etmesi, hani böyle bir şey de yok. O hakemin artık sakatlanan futbolcu için, hani oyunun akışı için yapıyorlar. Vermeyecek topu futbolcu mu alacak? Anlamadım.
Futbolcu alacakmış.
Yani her yere o zaman top koyacaklar.
Evet, kenarda 5 tane daha top duracak her şey. Yani korner taraflarında bir yok. Evet, top yani toplayıcı.
2.5'luk kalkacak.
Öyle bir şey olacak.
Eskiden tabir biliyorsun, 2.5'luktu. 2.5'luk kalkacak. Bakalım hocam, yani bunun için mesela sen bunu olimpiyat stadında yapamazsın.
O topu alamazsın gidip. Örneğin, topu atan alıra döner konu yani. Işte oraya, bak, mahalle mi? Maçına
şimdi
gelir ya.
Şartlar da buna uygun olacak. Mesela sen bunu Galatasaray stadında, Fenerbahçe bir şey söyledi. Çünkü dar alan.
Evet, reklam panoları da olduğu için orada.
Mesela minimum 1 veya 2 metre geriye koymak zorundasın o topları. Mesela o topları futbolcu ısındığı yere koyamazsın. Şimdi bunun gibi birçok durum mevzu bahis olacak. O şartlar değerlendirilir.
İmkanlar doğrultusunda olabilir zorunda diyorsun.
Bir diğeri de mesela bu benim sana söylediğim talimatlar, değişiklikler. Şöyle ki hocam, geçen sene Romanya'da, bu sene Portekiz'de yapıldı. Ve bu 11-14 Mart arasında, belki bak 11 ve 14 Mart arasında Portekiz'de bütün ülkelerin üst düzey eğitimcileri gitti. Bu gibi talimatların yenilenmesi ve değişikliği. Ve bu üst düzey eğitimciler gidip oradaki UEFA'nın yaptığı bu değişiklik ve eğitimleri gelip kendi hakemlerine anlatacak.
Büyük bir seminer.
Tabii. Yani en büyük, yani en yetkili eğitimciler, baş eğitimciler gidiyor. Bu sene de Portekiz'deydi, 11 ile 14 Mart arasında. Bizden kim gitti biliyor musunuz?
Federasyon adına mı, hakem adına mı?
Tüm Türkiye adına. Bunları orada gözlemleyip gelip ülkesindeki hakemlere aktaracak yetkili olarak.
Yerli mi?
Tabii tabii.
İki kelime. Bir tabii. Yerli mi?
Kim? Tahmin et. Tolga Özkalfa gitti. Şimdi diyeceksin
istifa
ki
istifa etti.
Tolga Özkalfa hani istifa etti ama
ya da aldık dedikleri.
Başkanın
görevden aldık dedikleri.
Başkanın görevden aldık dediği. Evet. Aslında ikisi de doğruyu söylüyor. Yani sen boş kağıda imza atıp verirsen biri görevden aldık der, biri de istifa etti.
İstifa ettim der. İkisi de haklı aslında.
Şimdi bak, gidiyor. Tamam, aylar öncesinden belki bu gönderilecek kişi ülkede. Peki şimdi oradaki bilgileri hakime kim aktaracak dönüp ülke adına?
Teşekkür ediyoruz. Tweet bu kadardır ya da fıkra bu kadardı diyebileceğim bir şey hocam. Öyle bir şey soruyorsun ki şu an.
Ben tweetini attım.
Sil baştan.
Attım. Yani şimdi Tolga Özkalfa'ya bu şeyi vermesin. O da gitmiş. Yani geldi. Bari tamam. Orada ne bilgiler aldıysa bari anlatsın.
Seninki madem sorun yaşanma ihtimali hocam. Bizde sorun yaşandıktan sonra çözüm bulunduğu için bu adam bu çözümleri bulacaktı. Sana anlatacaktı dünyada yaşananları, her şeyi, ama sen bu adamı görevden aldın.
Değişen belediye.
Çünkü senin talimatına yine gitti. Uymadı diye. Yani.
Yine gitti. Yine gitti. Gitti. Gitti yani. Bir title
kimi
yok.
Kimi temsilen gitti?
Ünvan yok. Title yok.
Bireysel mi gitti yani şu an?
Gitti işte.
Ama bir federasyon adına gitmiş gözüküyor orada.
Gelsin bari hakimlere anlatsın.
Yarım kaldı.
Çünkü o bilgiyi o aldı. Şimdi hocam hani hep bir laf var ya. Biz Akdeniz insanları ve Türkler yaparız, düşünürüz. Hani evet. Avrupalı biz önce düşünür yaparız. Biz tez canlıyız hocam. Biz yaparız sonra düşünürüz.
Kesinlikle. Tamam. O noktadaydı. Zaten yani bu da zirvede bırakmak olsun. Bu programı da öyle bitirelim hocam gerçekten. Bugün çok keyif aldığım, yeni şeyler öğrendiğim ve sonrasında işleyişin nasıl ilerlediğini gördüğüm çok kıymetli bir programdı. Senin de söylemek istediğin son bir şey varsa kapanışta
ben,
onunla yapalım.
Dinleyicilerimize ve sana bugün için gerçekten sonsuz teşekkür ederim.
Estağfurullah hocam, ne demek?
Beni geliyor, tek bırakmadığın
geliyor,
için.
Bomba geliyor.
Vallahi
belki
iki
biz bu Berk'in sayesinde bir şekilde süre gelen.
Ben küreğimi aldım ama geldim. Belki beraber gömeriz diye. Bak küreğimi aldım geldim.
Ama gerçekten bak, neden şöyle? Sen şimdi burada olursun. efendime söyleyeyim, geçerken uğraş, sen bir işini öteledin bunun için. O yüzden sana ben sonsuz teşekkür ederim.
Eksik olmayın hocam, ne demek yani. Ötelenecek kişiler var, bir de düşünebileceğim kişiler var. Ayda o kıymetini
bak, bana bak, federasyon
Doğan gibi. Önce
ötelenecek, son... ötelenecek sevkler var, ötelenmeyecek sevkler var der gibi.
Bir dakika, neydi?
Son dakika transferi gibi oldu Doğan abi.
Yani Fırat hocam burada eksiksiz inceleme yapmadı. Tam aynı ile inceledi ve olayı bitirdi. Ben sana söyleyeyim, bu da Melih Şendil'e buradan mesaj olsun.
Tekrar geçmiş olsun.
Tekrar geçmiş olsun Melih Şendil'e sevgili dinleyenler. Sana göre, bana göre. Eğer izleyemediyseniz, sonuna denk geldiyseniz bu programın tekrarını saat 18 kuşağında kaçırmayın derim. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
Ve Melih Şendil'le sana göre bana göre.